Bu bir tekrar yayındır.
Ümit Karan'la dakika 99 başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Dakika 99 bugün her ne olduysa hocam stüdyoda Doğan hayırdır Ümit Karan Türkiye sınırları içine girmiş. Ne diyorsun, Beşiktaş maçının heyecanı mı?
Yok, o heyecan değil, Ziraat Türkiye Kupası heyecanı.
Ha, maça gidecekler baba oğul.
Tabii. Yakın yer ya, ondan gelmiştir. Stada yakın diye gelmiştir.
Biletim yok.
Maç öncesinde köfte ekmek sevdiği için büyük ihtimal ondan gelmiştir.
Biletim yok dedi. Sen soksana maça.
Google'a yazsın, bilet yazsın. Oradan bulabilir. Google'a yazsın. Seversin Google'a yazmayı.
Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk.
Junior Karan da bizlerle. Sen de hoş geldin sevgili kardeşim. Hoş gerçek bulduk. Yorumcu. Saçlarını kestirmiş, kilo vermiş. Adamın sinirini bozuyor değil mi Berk'i ya?
Evet.
1.96 boyuyla. Yakışıklı olmuş.
1.84 boyumla böyle cüce gibi hissettiğim tek insan ya.
Doğan, Beşiktaş Galatasaray derbisiyle ilgili ilk senden alacağım soruyu Ümit hocama.
Maç ne olur demiş, çok basit.
Hocam maç tamamlanır mı? Bak maç tamamlanır mı? Yarıda kalır mı? İlk sorun bu.
Maç biter ya.
Biter mi diyorsun?
Maç biter ve Galatasaray Turat.
Hepimiz biliyorduk hani vurmelerin olacağını.
Turatlar bir maçı kazanır ya.
Galatasaray maçı kazanır. Beşiktaş 2-1 alabilir, olmadı 2-2 berabere kalabilir dedim. Beşiktaş 2 tane gol atsın ben Galatasaray'a bırakırım diyen dinleyici oldu bugün.
Çok iddialılar da ben sana iddiaya girerim biliyorsun.
Gireriz canım.
Sen artık şu borcunu öde yani. Şu Beşiktaş çarşıyı indirmedin mi yani?
Sen...
Vallahi hesap ben ödeyeceğim. Sen
her zaman seni sever biliyorsun. Beşiktaşlar seni sever hocam biliyorsun.
Ben de severim biliyorsun.
O yüzden bir sıkıntımız yok ama ben seversin. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Yani... Beşiktaş ilk golü atamazsa geri dönüşü çok zor olur. İlk golü yerse ama atarsa...
Şimdi bence de Beşiktaş çok defansif kurguyla sahaya çıkacağını düşünüyorum. Önce bir geniş bir orta saha, kalabalık bir orta saha Galatasaray'ı karşılayacak. Ama Galatasaray oyunu çözebilecek çok fazla oyuncu var yani. Biliyorum, evet, Prag maçını ölçü almamak lazım. Bu haftaki maçı ölçü almamak lazım ama sonuçta derbide de oyuncular çok farklı havaya girebiliyor yani. Galatasaray'ın oyuncuları çok tecrübeli, çok kaliteli
ayaklar var. Hocam işin içinde konsantrasyon ve motivasyon varsa büyük bir ihtimalle Galatasaray iki tık daha ön plana çıkar.
Sadece bak, şöyle bir katılırım. Şöyle bir dezavantajı var. 24 saat az dinlenecek Beşiktaş'tan.
Ben ona bir de avantaj veya dezavantaj diye bakmıyorum artık.
Sen yerli teknik direktörlerden
tam
misin?
Tam oldu, olmuş, o da olmuş.
Ümit Karan Ümit pişmiş. Karan. Başkanların dikkatine iyi bir hoca olur.
Çevir yanmasın. Şunu söyleyebilirim.
Ne büyük bir teknik direktör yalanı ya bu. Tabii. Az dinlendi, çok dinlendi. Ama Melih öyle deme. Jenerasyon çok önemli, rejenerasyon çok önemli. Ya bir geçin bunları ya.
Nasıl geçin?
Ya bir geçin
bak
ya.
Bir şey söyleyeyim, 24 saat gerçekten.
Abi her basın toplantısında yerli teknik direktörler kendini anlatıyor. X takımının
Perşembe günü maç
bana gösterdiği teveccühe teşekkür ediyor. Ya bana ne abi? Benim, bana ne ya? Ne oynadın? Onu anlat bana.
Kardeşim bak, ben diyorum ki bak, çarşamba dün Beşiktaş oynadı değil mi? Bugün rejenerasyon idmanı yapıyor. Doğru mu?
Doğru.
Yarın da bir taktiksel idman yapacak. Doğru mu? Belki cuma günü biraz da cumartesi de duran top. İşte biraz çıkışlar mıkışlar çalışacak ki bunu Galatasaray yapamayacak. Galatasaray ne yapacak? Cuma günü rejenerasyon yapacak. Cumartesi ter idman yapacak. Pazar yine maça çıkacak. Yani bir gün çok önemli. Bence derbiler öncesinde özellikle böyle maçlarda bence dinlenme süresi aynı olması gerektiğini
düşünüyorum. Avrupa'dan elendiği yani zaten burada, çok dinleneceksin hocam, onda sıkıntı yok.
Zaten yani. Bakıldığı zaman zaten TFF'nin yaptığı bu maç takvimlerini zaten tamamen hep yanlış.
Şaka bir tarafa, Avrupa'dan elenmek takımın moralini çok bozdu diye söyleniyor. Yabancı oyuncuların psikolojik anlamda çok etkilendiği söyleniyor.
Bence Galatasaray taraftarının mı psikolojisi bozuldu? Futbolcu niye bozulsun ki? Galatasaray taraftarının beklentisi çok büyüktü çünkü.
Taraftara bağlanıyoruz.
Hemen.
Junior. Ne düşünüyor? Tribün ne düşünüyor?
Taraftar çok, ben işte geçen maça gittim. Yani bilmiyorum, taraftar o kadar durgun ki hani şey bile yapmıyorlar artık. Bir şu ortalık karışması durumunda da bayağı etkilemiş herhalde taraftarı. Hiç tezahürat mesela, en az 40 bin taraftar vardı. Hani ilk defa o kadar sessiz bir maç izlediğimi hatırlıyorum yani.
Ki bence en az sessiz stat şu an Ali Sami Yen.
Yani.
Bunun sessizliği buysa, ben sessizliğini yani çok gördüm de.
Futbolcunun morali bozulmasına gerek yok. Futbolcu zaten aldıkları rakamlar, maaşlar belli ama taraftarlar bir umutla bu kadar iyi bir takım kurduk, yok yüzyılın takımını kurduk diye bizi lanse edenler ne oldu şimdi, yoklar. Çünkü Prag maçı senin elenecek bir maç değildi. Rakibin değildi. Yani biz dediğim gibi biz zaten ligde her seferinde şampiyon oluyoruz. Bu sene de büyük ihtimalle şampiyon olacaksın. Ama bizim hedefimiz Avrupa'ydı. Yani taraftarın moral bozukluğu daha yüksektir futbolculardan. Onu söylemek gerekiyor.
Peki Beşiktaş dedin ki derbiye, orta sahası kalabalık, Galatasaray'ın hücum gücünü azaltıcı tedbirlerle başlayacaktır. Galatasaray nasıl bir maç başlangıcı yapar İnönü'de?
Tabii bugünkü maç şimdi bakılmak
lazım. Tut ki atladı bu akşam.
Atlamak önemli. Bir de hani sakatlık olacak mı olmayacak mı?
Tut ki o da yok.
Her şeyi görmek lazım yani. O yüzden hani şu anki pazar maçını konuşmak bana göre yani Galatasaraylar için çok erken. Dedim ki bugünkü maç bana göre hani neden önem taşıyor? Şimdi birebir rakibin kupadan elendi, doğru mu? Hı. Bence Galatasaray'ın bugün elenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bence hani herkes çok rotasyonlu bir kadro çıkaracağını düşünüyor. Yani bence kupada devam etmesi gerekiyor. Çünkü bir kere birebir rakibin kupada elendi. Sen de bundan sonra yani çift kupa yapabilirsin bu sezon. Yani bu da rakibin daha çok demoralize eder. Yani bunu fırsatı kaçırmamak lazım. Yani Karagümrük maçını hafife almamak gerekiyor. Evet içeride oynuyorsun. Seyircim gelecektir mutlaka maça ama yine de bu turu atlaman gerektiğini düşünüyorum.
Peki kupayı yerine bırak. Dön lige. Bugün Galatasaray turu geçti diyelim. Tamam. İnönü'de Okan Hoca rakibe karşı özellikle yeni golcüsü, Türk futbolunun yıldızı Semih'e karşı bir tedbir düşünür mü? Savunma kurgusunda, orta sahada bir değişiklik olur mu?
Yani tabii zaman zaman Galatasaray'ın ekibinde analizle ilgili sıkıntı çekiyoruz ama Beşiktaş zaten analiz etmişlerdi. Çünkü sürekli izlenen bir rakibin sen işte. Her maçını izlemişlerdi. Yani Prag gibi hani Prag'da ne dedim ben sana hatırlıyorsun? Analiz çok önemli. Hani hı-hı, sen bana bağlandı da hı-hı, yine analizi iyi yaptıklarını düşünmüyorum. Çünkü aynı şekilde aynı golleri yediler. İlk maçta nasıl gol yediysen ikinci maçta da aynı şekilde gol yedin ama Beşiktaş'ın analizi çok zor değil. Yani belli bir oyun şablonu oturmuş yeni teknik adamla, daha defansı koruyan, daha fazla pas yapmaya çalışan bir Beşiktaş görüyoruz şu an. Gol yemeyen bir Beşiktaş görüyoruz. Kaç haftadır da gol yemiyor. Ona göre önlem alacaktır ama yani bence Beşiktaş biraz daha fazla Galatasaray'a önlem alacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray biraz daha favori olduğu için hani tabii ki Semih'e karşı, Semih'in mesela stoperler analizi yapmışlar. Ne yapıyor çocuk? Topu kontrol edip direkt vuruş yapabiliyor yani. Bu çok önemli bir...
Senin stoperlerin Semih'e karşı çıkacak maça. Senaryoyu öyle yazayım. Stoperlerine ne dersin?
Yakın oynamaları gerektiğini düşünüyorum. Döndürmemen lazım. Döndüğü zaman çünkü ne zaman vuruş yapabileceği, yani ne zaman vuruş yapamayacağını tahmin etmek zor bir oyuncu. Bu çok önemli bir özellik biliyorsun. Bende de vardı o özellikte. Vardı. Yani nereden ne...
O da kalçadan güçlü.
Tabii bir de mesela İstanbul Spor'a attığı gol inanılmaz bir gol. Tık tık vurmak çok zor. Yani o topa o gücü katmak kısa mesafeden kolay değil. Hı hı. Yani o kalça gücüyle beraber yapılan bir vuruştur. Ama tabii yüksek toplarda ezilip kalacağını da söylemek lazım yani. Yani Semih, Abdülk ya da Nelson ya da De Sanchez'e karşı kafa topu hakimiyetinde tabii biraz daha eksik olacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş mutlaka yerden oynamaya çalışacaktır ama yüksek toplarla gelirseler yani top karşılaması daha kolay olur.
Bence Galatasaray'da Torreira'nın performansı çok önemli. Muçi ayrı bir seviye bir futbolcu benim gözümde ve onu ben Semih'ten daha büyük bir tehlike olarak görüyorum.
Evet, Muçi gerçekten kilit açan. Dün Konyaspor maçında da seyrettik. Şutları, takım içinde oyun alanında nerede durması gerektiği, oyun zekası, radar açık. Gerçekten olumlu sinyaller verdi. Daha 1-2 maç seyretmiş olmamıza rağmen. Sence?
Ya tabii Muçi 10 milyon euro verilmiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Tabii bana göre rakam çok fazla. Onu bir daha söylüyorum. Evet, çok yetenekli olabilir. 10 numara bir oyuncu. Fiziksel olarak tam istediğimiz seviyeye gelmese de bu gelişim gösterebilecek bir oyuncu, onu gördük. Ve zeki bir oyuncu olduğunu, ayaklarına hakim olan bir oyuncu. Bu çok önemli ama dediğim gibi yani şu an yani Beşiktaş'ta ne kadar yani şu an lig o kadar kopmuş ki ya Melih, ya nasıl anlatayım ki? Şimdi iki tane takım var yukarıda. Arasında Trabzon, Beşiktaş geliyor. Arasında iki takım daha koyuyorsun. Ondan sonra zaten lig kopmuş. Yani bu sezon takımların oynanan futbol bir kıyas olarak görmüyorum. Oyuncuların bir anda bir maçta çok iyi oynayabilir. Bir ertesi gün bunları Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı oynadığı zaman bu yorumu getirebilirim. Şimdi Konyaspor da kümeye düşme potasında bir takım. Ondan sonra diğer takımlar, yani lig o kadar kopmuş ki yani bu oyuncu iyi bir oyuncu diyemiyoruz. Çünkü çok fark var. Kalite farkı çok yükseldi artık. Yani şöyle iki tane takım Galatasaray Fenerbahçe yukarıda, arkasında Beşiktaş Trabzon geliyor. Ondan sonra neredeyse hepsi kümeye düşme potasına girebiliyor.
Türk futbolu.
Ya ben hayatımda böyle bir lig görmedim, duymadım yani.
Ben de hiç görmedim.
Duymadım da yani.
Ben de duymadım. Bırak görmeyi, ben de duymadım. Yani. Lig başladığından bu yana duymadım. Şimdi Berk, bu hafta sana biraz iş düşecek. Kağıdını kalemini hazırla. Zira önümüzdeki hafta sen de ben de neredeyiz biliyor musun?
Florya.
Florya'dayız.
Tahmin ettim, bilmiyordum.
Şöyle düşündüm ama sen karar ver. Rakamları sen söyle. Mesaj atan ister dersin ki 5. 10. 15. 20. ister de ki 10. 20. 30. 40. sen karar ver ve kararını şimdi açıkla bize. Ona göre o dinleyicilerimizi not al. Daha sonra onların cep telefonlarını not al. Onlarla haftaya Ümit Hocam Florya'da buluşuyoruz. En sonunda buluşuyoruz. Şöyle Ramazan gelmeden önce de yemeğimizi yiyelim. Köfte borcu var Ümit Hoca'nın. Ödeyecek bizlere, dinleyicilerimizle Ümit Karan canlı yayın aracımızda. Hem sohbetimizi yapacağız, hem yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra da konuşacağız. Belki Beşiktaşlısı gelecek, Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi. Bekliyoruz efendim. Haftaya bu saatlerde Radyo Gol Florya'yı ziyarete gidiyoruz Ümit Hocam'la birlikte. Hocam
başladık,
şimdiden kesene başladık bereket.
Başladık dediğimiz andan itibaren başlayalım.
Sen söyle abi, sen sayıları söyle.
9
sende.
9 diyeceğim ilk etapta Ümit 9, Hocam'dan.
9-18 öyle mi devam ediyor? Yani 9-9 mu?
9 diyeyim yani? Ümit Hocam devamını dile getirsin. Sadece benden çıkmasın.
Abi 10 kişi bu kadar. Hadi 9.
9.
Söyle
hocam. 13. 13. Junior. Yüksel.
14.
Abi o yüksel dedim. 13'ü 14 yaptı.
Anlamadım. Telefonla mesajlaşıyor. Yok, dinlemiyor bizi o ara.
Şeye bakıyordum. Lig durumuna bakıyordum. Onu merak ettim de 26 puan fark varmış.
21.
9, 13, 21. Berk, yükselt.
32.
54.
Abi çok zor
yükseltim
benim için.
Yükselttim sana ne ya? Allah
çok
Allah.
Zor
9,
benim
13,
için
21, yani. 32,
59 dedim
kaç,
bitti.
Kaç? 54'ü yükselt.
59 dedim bitti.
Yok devam çok, niye bitsin? 59. Yükselt abi. Hocam.
Abi onu nasıl hesaplayacağız?
61, hocam. 61 Trabzon'da olsun.
61. Peki Trabzon pek o da oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Şimdi tekrarlayalım, teyit edelim. 9, 13, 21.
32, 54, 59, 61.
Sen
yükselt.
Telefonu kilitleyeceksin galiba.
Eli yükselt.
Yani 61, 97.
97.
Neden yok. 99 değil?
Yok, karanlar. Son 2, Junior.
Neden 99 değil?
99 diyeyim bari ben de, ne diyeyim?
99 son olsun.
Tamam, Icardi de geliyor. 99 deyince aklıma o geliyor.
Aa, evet.
Bari son.
Son mu?
3, 6, 9.
Son 101 oynarız bırakırız.
101. Pekala Berk. İşin zor kardeşim. İşin ben zor. Sana dedim ki 5, 10, 15 git. Sen dedin ki kaşınıyorum, al sana kardeşim. 9, 13, 21, 32, 54, 59, 61, 97, 99 ve 101. mesaj atan dinleyicimizi.
Benden çıkan sadece 9 ve 32.
Klimayı aç, sen ter basmaya başladın, evet sana. Abi, beni yani. Hiç ilgilendirmiyor kardeşim. Ben sana dedim ki abi tavsiyesi 5, 10, 15, 20 git. Sen yok 9 dedin.
Ben
dedin,
bugün programa
dedin.
Katılamıyorum. Oradan ben yokum burada abi. Sayacağım sadece.
Ne
sayacağım.
Halin varsa gör.
Ben hadi yokum bakalım. Burada. Ama 20 geçe itibariyle başlatalım.
Arkadaşlar,
çünkü haksızlık
yerimizde
olacak.
Yerimizde şey Flora dürüm tırımız var orada.
Ama şunu istemiyorum. Ben de geliyorum köfteye değil. Sorularınızı alalım.
Yerimizi
kısa.
Saklı tutalım.
Ha?
Florya'da birçok yer var. Birçok mekan
abi
var.
Boskoca Ümit Karan, sen nasıl konuşuyorsun ya? Sen nasıl bir Ümit Karan düşmanısın ya?
Ha, gelen de olur.
Pahalı,
misafirlere de okey diyor yani.
En geniş neresiyse oraya götürecek bizi.
Biz halk adamıyız. Biz öyle sosyete restoranta
değiliz. Tamam bitti. Ha,
öyle köfte ekmeğe falan gelmem ama.
Efendim bu arada şu an yazmayın. 3 dakika sonra yazın. 20 geçe itibariyle dikkate alıyorum. 101'e kadar artık ben bugün yokum. Belki parantezi de kapatırız.
Kaşındın.
2 saatlik ekstra bir yayın ekleyebiliriz.
Yok bu 101 lan. Bizde çok şimdi... rahat çıkar. O kaç 101 olur bu?
Benim saymam problem işte zaten.
Bana 101. Ne sen kaşındın.
500 tane mesaj geldiği için mesajı da okuyamıyoruz
ne?
Ya.
Bana ne?
Vay be. Peki.
Evet sorular. Ooo. Vay be.
Ümit hocam şimdi daha ya. Şimdiden bir 50-60 geldi zaten 2 dakikada.
Peki nereye geldiğin o zaman biz ne zaman çarşamba duyururuz?
Ya bu evet. Santos bütün yorum Santos bütün yorumcular gazeteciler mi davet etmiş?
Valla ofansif anlamda yavaşız, hedef odaklı, organize oynamak zorundayız diye açıklamaları var. Fernando Santos tesislerde, Nevzat Demir'de Beşiktaş'ı takip eden kardeşlerimiz, arkadaşlarımız.
Atakan oradadır, bağlansanız Atakan'a.
Atakan orada bağlanacağız. Olmaz mı? Atakan'a öğlenden beri bağlanıyoruz. Atakan takip etti, yemek verdiler basın mensuplarına. Keza bütün açıklamalarını da Fernando Santos'un bizden hemen sonra Belgsayar'la parantez programında dinleyebileceksiniz.
Hakan'ı çağırmışlar mıdır?
Hakan Gündoğar oradadır kesin canım. Köfte varmış.
Onlar da mı köfte ısmarladı?
Bakalım Fernando Santos'un köfteleri mi, Ümit Karan'ın
eskiden köfteleri bunları mi? Yapıyorlardı ya biliyor musun? Gazetecileri davet ederlerdi. Bunlar abi, güzel şeyler değil mi ya?
Malzeme vardı. O malzemeler olduğu için de Fısıltı Gazetesi'ne ihtiyaç duymazdık. Yani sürekli malzeme yağardı. Başkanlar telefona çıkardı.
Ne bileyim böyle kulüplerle, basınla ya da yorumcularla ya da
Tamamen TÜKAK'a ilan edildi. Basın da TÜKAK'a ilan edildi. Bu ama özellikle kulüp televizyonları çıktıktan sonra oldu Ümit. Hani bütün malzemeyi ben oraya saklayayım. Benim özel bir haberim varsa sadece kulüp televizyonu versin. Öyle başladı bu
bence
iş.
Bence görüntü olarak güzel bir şey.
Ya. Abi bence çok güzel bir şey. Ya kişiye dokunman lazım. Birebir tanıman lazım. Sonuç itibariyle biz sizin zamanınızda hocam.
Gerçi bu fikir Samet Hoca'dan çıkmıştır.
Kesin. Kesin. Hatta menemen bile olabilir öğlen yemekte. Bilmiyorum. Menüyü bilmiyorum ama menemen olabilir yani. Uçakta birlikteydik. Antrenmana istediğimiz gibi gelip seyredebiliyorduk sizleri. Girişte çıkışta sohbet ediyorduk.
Evet.
Bir hasbihal bir şey vardı. O zaman yalan habere gerek yok abi. Bir sürü haber yağıyordu hepimize.
Genelde böyle günlerde orada Ümraniye'de döner takıyorlar. Menemen köfte değil de.
Bu bilgi tamam verdin. Hani böyle verdim. Twitter'da bir şey var ya. Alın bu bilgiyi ne yapıyorsanız yapın. Şimdi biz bu bilgiyi aldık.
Hayır Ümit Karan'a
habercilik mi yaptınız her şeyi?
Habercilik evet.
Yani şimdi bana döner mi diyorsun?
Hayır. Oğlum bak. Ümit Karan'a döneri de hatırlatıyorum abi. Sen inceyi almıyorsun. Nili abi haber atladın.
Islak hamburger candır.
İskender'e kadar gideceğiz.
Islak hamburger maliyetinden dolayı mı candır yoksa güzelliğinden dolayı mı candır?
Çok güzeldir oğlum.
Ha, peki hocam.
Tamam. O bilmez o şey ya. O hocam o üst düzey adam.
Taksim'e gideli 3 yıl oldu en son. 20 geçe itibariyle yemek isim soy isim. Köfte isim soy isim.
Başladık.
Yemek yazabilirsiniz.
Reklamın yani, var mı?
Reklamımız var da.
20'de mi?
20'de hem de. Bir 2-3 tamam, dakika o reklama gidelim. O sırada ben saymaya devam edeyim.
Mesajlar yağdı zaten.
Yok şu an hiçbir şey okuyamıyoruz.
Yoksa hocam. Ümit Hoca'ya olan sevgi mi? Sevgi
abi
mi?
Kafam.
Yoksa köfte mi? Sence hangisi Junior?
Bence köfte.
Ya bu gençlerin böyle direkt konuya girmelerine bayılıyorum.
Çok açım ya Mel abi. Hadi. Köfte mi ısmarlasın?
Abi varsa? Radyo golüne gelen bir tane tok insan gördün mü sen?
Bir yazan bir daha yazarsa hakkını kaybediyor dahi olabilir. Tamam. Yapmasınlar. Radyo golüne gelen abi cümleni kaçırdım burayı sayarken.
Dakika 99 devam ediyor.
Evet, Ümit Karan'la dakika 99'a devam ediyoruz. Evet, gelen ilk soruları başla bakalım Berk.
Yani yemek mesajlarının arasında sorular kaynıyor. Selam abi bütün stüdyoya ben Fatih Albayrak Ümit hocama Icardi'yi sormak istiyorum. Beşiktaş maçı için nasıl hazırlanıyor olabilir abi? Hepinizi çok seviyorum. Köfte yemeyip yanınızda dursam da olur. Çok çok seviyorum sizi.
Gel demiş. Kardeşim gel.
Başım üstüne. Şey Icardi'yi sormak tabii. Icardi. Ya Icardi ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Yani bence özellikle büyük maçlarda çok farklı bir performans sergilediğini düşünüyorum. Bugün oynar mı? Bence bugün de oynayabilir. Yani hani rotasyonlu bir kadroda dedi belki Vinicius ama Vinicius'tan futbolcu yani santrafor olur mu? Onu da bilmiyorum da. Yani Galatasaray'ın santraforu değil Vinicius onu söyleyeyim de. Yani
ilk gördüğümüz... Hocam şimdi dinleyicimiz diyor ki Vinicius diyor niye maçtan atılmadı da şimdi Mert Hakan yandaş çıktı diyor. Ankara Gücü demiş ki İşte sport benliğe aykırı hareketten TFF'ye göndereceğiz. Mert Hakan Yandaş ne yaptı maçtan sonra ben görmedim Berk.
Küfür ediyor.
Ağzını taraftar yanlış, mı Ankara Gücü taraftarı mı?
Bir yere bakarak Ankara Gücü taraftarı olması yüksek muhtemel.
Ya şimdi hocam, sana da çok küfür geldi tribünden. Çok bana sevgili. Çok
yanlış bir görüntü değilse tabii.
Küfür de gelir. Yani taraftar taraftır. Ve statta gerçekten bunu ortasını bulmak çok zor. Bazen teknik direktörler de buna reaksiyon gösteriyor.
Fenerbahçe seyircisi de küfür etmedi mi Emre Belezoğlu'na?
Mesela Emre'nin taksana kulaklığını hocam. Onu Berk bize bir hatırlatsın. Şimdi ya ne kadar kale almak lazım bunu? Ben onu sormak istiyorum sana. Bir Emre Belezoğlu'nu çok kısa bir dinlet bakayım Berk.
Hazırlıyorum bir dakika. Burada bu arada Beşiktaş taraftarına verdiği tepki ve Fenerbahçe taraftarına verdiği tepki olarak iki tepkiyi kıyaslamalı olarak hazırladık. Gönder. Emre Belezoğlu'ndan.
Küfür ediyorsa o nasip işidir, haysiyette nasip işidir, insanlıkta nasip işidir. Çok bağdaştırmıyorum ben yani, ne insanlıktan ne haysiyetten nasibini aldığını düşünmüyorum. Fenerbahçe ile Emre olmak benim için her zaman ayrıcalık oldu. Ama bugün burada Fenerbahçe. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadığımı söylemek isterim. Bugün yaşanılan tabii ki biraz önce söylediğim gibi hak ettiğim bir şey değildir her vicdanı sahibi insan için, böyle düşünüyorum. Bir tane annem var, babamdan başka kimse elini tutmamış, eşim var, benden önce kimsenin elini tutmamış. Burada şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var, çok bunu dile getiriyorlar da kendileri. Önce bir dönsünler baksınlar kendilerine. Hayat demek ki bazen çok sevdiğinle sınanma, sınavdan ibaret. Bugün bunu yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Fenerbahçe ile Emre olarak her zaman anıldım sokakta.
Birinde stresli, sinirli ve diğerinde üzgün.
Ne kadar kale almak lazım? Ne kadar reaksiyon göstermek lazım?
Şimdi tabii Fener Emre'yi ben dışarıda görsem selamlaşırım, severim de. Ama sağ içinde futbol oynarken de çok farklı bir Emre görüyorduk. Doğru mu? Hep agresif. Birçok maçlarda rakibine agresif bir Emre vardı. Belki kazanma hırsındandır. Bu da önemli bir karakterdir. Evet, zaman zaman biz de dedik Emre'ye bak çok agresif davranıyor. Bize karşı Galatasaray maçlarında da çok agresifti biliyorsun. Eyvallah, ben ama hiçbir zaman yargılamadım. Yargılamam da çünkü bu karakter meselesi. Oyuncunun sağ dışında farklı davranabiliyor, sağ içinde farklı. Ama şimdi bir renklere mal olmuş bir futbolcudan bahsediyoruz, doğru mu? Şimdi Emre belki Fenerbahçe'ye gitmeseydi Galatasaray'la Emre olacaktı. Ama Emre Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'yi tercih ettikten sonra kendisi de söyledi, ben Fenerbahçeliyim dedi. Doğru mu? Ben yanlış bir şey söylesem düzeltin beni de. Başlangıç noktaya dönmek istiyorum. Aslında her şey oradan başlıyor. Şimdi Galatasaray'la Emre değilsin. Ama bugünden sonra acaba Fenerbahçeli Emre kaldın mı kalmadın mı ona sorgulamak lazım. Şu an senin kendi taraftarın sana acayip bir, ben yani ben Emre'den daha çok üzülmüşümdür ya, bu kadar olmaz dedi, hepimiz demişizdir bu olmaması lazım yani. Hakikaten zor bir ve güç bir durumdur bence yani. Oradan sıyrılmak, onu unutmak da imkansız artık. Yani artık her maçta Fenerbahçe'ye karşı oynanacak her maçta Emre ne yapabileceğini de düşünüyordur. Acaba teknik adamlığı bıraksam mı diye düşünüyordur belki de. Tamamen bırakması için söylüyorum. Ya da belki yurt dışına gidip orada mı çalışmayı düşünüyordur. Çünkü yani ne yapacak abi adam? Rakip takımın teknik adamı kazanmayacak mı? Ne yapacak? O da yani bu adamın bunları hak ettiğini düşünmüyorum yani. Hiçbir şekilde hiçbir insan bunları hak ettiğini düşünmüyorum. Neden böyle bir tepki geldi Fenerbahçe seyircisine onu da bilmiyorum. Onu yani bilmediklerimiz varsa, kulüp içinde bir şeyler mi var ya da taraftarlar bir problem mi yaşadı Emre Belezoğlu, onu da bilmiyorum ama yani benim bildiğim kadar şu açıklama mı acaba Fenerbahçeleri çok içten vurdu, hani Galatasaray gördüm en iyi Galatasaray gibi, bu açıklamalar mı bu tepkilere yol açtı? Ama bu da sebep olmaması lazım. Bilemiyorum yani, çok güç bir durumdur. Yani hiçbir insan bu duruma düşmek istemez yani. Şahsen ben Galatasaray'a karşı Galatasaray'dan böyle bir tepki gelse ben yıkılmış olurum yani.
Ya aynısını soracaktım. Kendini Emre'nin yerine koysana yani. Galatasaraylı ümitsin, Galatasaray maçında Galatasaray'a iniyorsun ve yemedik laf kalmıyor yani.
Çok ağır bir durum yani. Ne yapmamız lazım? Zaten bu sezon başından beri ne diyoruz Melih Sen'le? Ya Deniz Türüç Fenerbahçe'ye karşı bunu yaptı, o buna yaptı. Biz bunları konuşuyorduk ya, biz neden bunlar? Çünkü bunlar aslında doğru şeyler yaptı.
Konuşacağımızı şaşırdık hocam.
Ne konu yani
kelime... Mehmet Ali Beşiktaşlıyım, bu açıklamaları iade edeceğiz o sözlerini demiş Emre Hoca'ya. Yani bence işte teknik direktörler bu kadar şey yapmamalı ya. Mesela diyor ki Beşiktaşlı Rıza Sergen, Ertuğrul Samet defalarca yendiler ama hiç küfür yediler mi diye sormuş bir başka dinleyicimiz. Yani bu başka bir şey. Bak sevgili Bülent Korkmaz,
nasıl itiraz ederdi? Böyle o Doğan'ın tabiriyle elini böyle en hızlı çalışan silecek gibi bir şey olduğunda hayır offside ya da penaltı değil, tamam mı? Ama sonuç itibariyle Bülent Hoca bu kadar tepki almazdı her yerde. Yani her yerden tepki alıyorsan bir aynalama yapman lazım. Bir aynaya bakıp ya bir arkadaş bir öz eleştiri yapman lazım. Ve bence bir teknik adamın tribünlerle öyle veya böyle muhatap olmaması lazım. Çünkü tribün taraftır.
Hiçbir şekilde yani, ama bazen işte böyle bir noktaya dokunuyor ki ya da öyle bir duygusal ana denk geliyor ki. Şimdi bilemiyoruz insanlar, ben her seferinde söylüyorum bak, insanlar biz robot değiliz Melih. Ne teknik adamlar robot, ne futbolcular robot. Bir anda duygusallık, bir an evde bir özel hayatında bir problem, özel hayatında bir hastalık seni bir an duygusallığa da itebiliyor yani. Bunu da düşünmek gerekiyor yani.
Bak Adaş'ı yazmış bir başka dinleyicimiz Emre. Emre Belezoğlu Galatasaray maçında Ankara Gücü'nün en iyi oyuncuları Morutsan ve Tolga'yı oynatmadı. Fenerbahçe maçında oynattı. Bu nasıl mümkün olur Emre Hocam demiş. Şimdi herkes bir şey bulmaya çalışıyor ondan sonra. Volkan Demirel bu hafta Fenerbahçe'yi yense protesto edilir mi, edilmez mi?
Rahat edilir bence yani.
Ama demiş ki Fenerbahçeliler olarak biz onun samimiyetine inanıyoruz demiş bir dinleyicimiz mesela. Edilir mi sence?
Bence edilmez. Bence etmezler.
Hayır, kaybetse Galatasaray'a falan bence net bir şey yaparlar. Böyle 4-5 farkla falan kaybetse net laf yaparlar yani.
Fenerbahçe Hatay deplasmanında Hatay Fenerbahçe'ye gelse Volkan Demirel için Fenerbahçe taraftarı küfretmez. Emre Belezoğlu'nun dönüp aynaya bakması lazım. Hatay Fenerbahçe'yi yense bile demiş.
Yani sağ kenarında duruş da çok önemli. Biraz Emre biraz gol sevincini abartmış gibi de olabilir. Bilmiyorum yani.
Melih abi, bu Fenerbahçe taraftarı değil miydi? Rıza Çalınbay hocam Beşiktaş'ı çalıştırırken iki ekmek bir süt pankartı. Yanlış hatırlıyoruz. Yapmayın Allah aşkına. İlk önce dönüp kendilerine bakacaklar. Ya canım kardeşim, o pankart beni de çok üzmüştü. Hatta o maçı ben anlattım. Serdal'cığım, gerçekten çok ayıp bir şeydi. Gerçekten olmaması gereken bir şeydi ama işte o onu yaptı, bu bunu yaptı, o onları yaptı. Yani böyle revanşist duygularla hiçbir yere varamıyoruz. Ankara Gücü gol attığı zaman Emre Belezoğlu güldü ve sevindi diye yazmış biri. Ondan
tamam işte onu dedim ya, belki yanlış. Yani gol sevincinden belki olabilir. Ya bu çok hassas bir konu, biliyor musun? Yani nasıl konuşabiliriz ki bunu? Yani hakikaten üzücü. Ama zaten Türk futbolunun buraya doğru gideceği belliydi. Biz
Türk futbolunun gittiği bir yer var mı?
Gidiyor işte.
Nereye?
Çöküşe. Derin bir deliğin içine giriyoruz.
Hadi bakalım. Kapkaranlık. Kapkaranlık öne geçti diye haberler var.
Kapkaranlık bir deliğin içine düşüyoruz. O delikten nasıl çıkacağız? İp atsak kim tutacak? İp ile yukarı çıkmak da kolay değil. Geçen işte bak Yattaran'ın maçındaki amatör liginde hakem futbolcu birbirine girmişti. Türkiye böyle bu hale gelmiş. Yani her kim kime dövüyor, kim kime küfür ediyor. Yani çok agresif bir ortam oluştu. Bir an evvel inşallah bu lig biter de.
Vallahi ya.
Yani o kadar zor bir lig, o kadar zor bir sezon geçiriyoruz ki. Ve daha hale 10 haftamız var değil mi Berk?
11
haftamız var. 11. Ya 11 haftada daha neler olacağını tahmin bile etmek o kadar güç ki. O kadar zor ki yani, daha çok kavga göreceğimiz belli. Ha, burada ne önemli? Buradaki tabii en büyük faktör bu hale gelen bir kere TFF. İkinci faktör ki belki bir TFF'nin üstünde bir faktör daha varsa hakemler. Maalesef Türk futbolunu bu kadar düşüşe geçiren resmen hakemler olduğunu söylemek lazım. Yani bu kadar futboldan uzak, futbol bilgisi uzak bir yönetim şekli, maç yönetim şekli ben hayatımda görmedim. Ben futbolcu olsaydım tepki ne yapardım? Herhalde her maçta kırmızı kart görürdüm ben de ya. İtirazdan.
Tribünde ne yaşandı ya? Junior'a döneyim. En son hangi maçtaydın? Antalya maçındaydın. Tribün ne düşünüyor bu kararlarla ilgili?
Özellikle şu Icardi ceza olayında bayağı protesto ettiler. Zaten ilk 3 dakika sessizlik duyurmuştu Ultras'tan. Bütün stat sustu ilk 3 dakika boyunca. Bilmiyorum, ben hani taraftarları bu olayların çok etkilediğini düşünüyorum. Çünkü hani cidden hayatımda bu kadar sessiz bir şekilde bir maç izlemedim. Hani bilmiyorum, garip bir atmosfer vardı statta. Hani böyle aile ortamı falan da gitmiş artık. Hani hiç böyle tribünler iç içe değil. Hani herkes şey yapmış artık yani. Herkes Hiç karşısındaki
hakem bile... kararlarına ne diyorlar onu soruyorum.
Ya hakem kararlarına ben şahsi olarak gözümle, çıplak gözümle gördüğüm bir insan olarak söylüyorum. Benim önümde oldu zaten pozisyonlar. Maçtaki hatalı pozisyonlarda çok hata olduğunu düşünüyorum. Mesela bence gol pozisyonu offside, penaltı diyeyim. Bunları ben kendi gözümle gördüm. Televizyonu izlemedim.
Senin bilmiyorum. Tribünden gördüğün
benim o. Benim tribünden gördüğüm kadarıyla böyle. Hani ama bunlar olabiliyor. Ama hakem, hani hakemlerin de bu temas denen şey Türkiye futbolunda yok biliyorsun Meli abi. Direkt hani hiç temassız
ya futbol. Baban yani. Az dayak yemezdi ya. Yani işte şu an var ya. Lugano ile ne kavgalarını anlattım, seyrettim, gösterdik herkese. Belgeselini çektik ya. Ümit Karan Lugano kavgaları.
Şu an öyle bir şey var mı Meli abi?
Değil misin ya? Öldürmeye tam teşebbüsten savcılığa giderler.
Hayır, ben sana bir tane video attım, hatırlıyor musun? Fırat Aydınus maçı yönetiyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı.
Evet evet.
Şuradan boynumdan tekmeler yiyorum. Selçuk atıyor bana. Yani oyna diyordu biliyorsun Fırat o zaman. O da izletti mi onu o video?
İzlettim. Niye diyor Ümit'e Fırat... kırmızı kart göstermemişim dedi.
Fırat hocama da selamlar olsun.
Bu arada şehir dışından geliyoruz. Kazanırsak Ümit Karan yol masrafını da ya karşılıyor
oldu,
mu diyor.
Oldu tabii da, oldu. Evet. Hatta Ümit Karan Mercedes Vito gönderiyor. Böyle klimalı, masaj evet. koltuklu, dev ekranda film seyrede.
Sizi Ümit Karan
sonra hocam bir de tabii Florya'da 5 yıldızlı çok otel var. Orada bir spa, masaj, sauna onlar da vardır herhalde içerikte.
Federasyon şu an nasıl bir hamle yapması lazım biliyor musun? Şu an seçim haftası var ya, orada maç oynanmayacak biliyorsun değil mi? Orada bir aramız var, bir de milli takım arası var. Ben en azından şu 8-9 haftayı kurtarmak için, hani milli takım o araya denk geliyor galiba, 8-9 hafta kalıyor. Ben o bütün hakemleri toplarım, Antalya'ya bir kampa götürmem. Ben onları burada, Riva var ya, Riva'ya koyarım, 10 gün dışarı çıkartmam. 10 gün fiziksel antrenman yüklerim. En azından son 10 haftayı fiziksel olarak biraz idare etsinler. Mental olarak idare etsinler. Ben onları 10 gün kampa sokarım.
Çok doğru bir şey. Çok doğru söylüyorsun. Ve ben sana
ama Antalya'ya götürmeyeceksin otele, öyle 5 yıldızlı otel, havuza girecek, saunaya girecek, öyle bir şey yok. Sabah eğitimini alacak, akşam antrenmanını yapacak, sabah eğitimini alacak, akşam antrenman. Hatta yaptıkları maçlarını izleteceksin. Sen 10 gün bunu yapacaksın. 10 gün vaktin var. En azından son 8-9 haftayı biraz daha toparlarlar. Bak bir hafta 10 gün antrenman yapmak her insan için biraz daha performansını arttırır. Yani onu iyi değerlendirmesi lazım federasyon. 10 gün kamp, ama Riva'ya sokacaksın. Orada uzak, herkesten uzak, böyle gidip Antalya'da gidiyorsunuz ya Antalya'ya 5 yıldızlı otele. Orada gidiyor akşam saunaya, oradan restoranta, oradan akşam yemeğe falan filan. Öyle bir şey yok. Git Riva'ya abi, kimseyi dışarı çıkartmayacaksın 10 gün.
Hayır, aynı imkanlar Riva'da da var. Fazlası var.
Ama dışarı çıkamazsın orada.
Eli yükseltiyorum, telefonlarını da alacaksın. Sadece yani, odasından ailesiyle görüşsün.
Ya zaten gündüz telefon kullanma şansı yok. Sabah 9'da yani. Eğitime başlayacak. Kahvaltıdan sonra eğitime başlayacaksın. Akşam idman yapacaksın. Ondan sonra akşam serbest bırakacaksın. Akşam 2-3 saat odasına çekilebilir. O beni ilgilendirmez. Ama bunu değerlendir.
Çok doğru söylüyorsun. Vallahi bak, Budistler falan bazen böyle çıkar ya dağlara mağlara, böyle hani doğayla baş başa. Vallahi bak, çok
en azından son 9 hafta. Çünkü neden biliyor musun? Şu an kümeye düşecek en az 8 tane takım yarışıyor. Doğru mu? Şampiyonluk yarışı
kaç
var.
Kaç 8 abi? Yani 3 puan kaybet bir anda 14 olur. 6 yani puan kazan bir anda 14.
Her maç bundan sonra final. Her maç herkes için final. E sen de hakemlerin en azından bu süreçte bak bir fırsat, ha bu fırsatı da değerlendirmen lazım. Al 2 tane performans atletikçi antrenör, koy başlarına antrenman için. Al 2 tane tecrübeli hakem, analiz yapsınlar. Al 2 tane bir daha kuralları baştan geçirin. Maç oynatın adamlara. Orada futbol oynasınlar. Karşılıklı maç yapsınlar. Gerekirse biz veteranları 11-11 gideriz oraya, bizi yönetsinler, antrenman yapsınlar. Yani ben bu en güzel tavsiye onlar için.
Vallahi
yani,
çok doğru biliyor musun? Topla abi veteranları. Riva'daki o mükemmel tesislerde siz oynayın, onlar yönetsinler, tartışın, maçlar çekilsin, oradaki hatalar masaya yatırılsın. Çok doğru. Bu 10 gün çok kıymetli bir süre.
Onu söylüyorum yani, bunu iyi değerlendirmesi lazım. Yani özellikle hakemler için çok önemli bir süreç. Yani 10 gün, ben bak bir takımı 10 gün kampa sokmak bile bu neredeyse 4-5 hafta bu takımın temposunu arttırmak demektir. Bu her insan için de geçerlidir. Şimdi sen beni her gün idman yaptır, ben 10 gün sana iyi performans veririm.
Tabii.
Ama tabii bizim fikirlerimiz, onlar düşünüyor mu bilmiyorum tabii.
Tabakta mı ekmek arası mı diyen var. Ben köfteyle gireyim böyle. Ara köfteyle gireyim.
Kosova'dan iyi yayınlar. Ümit hocama bir Galatasaray taraftarı olarak sizleri dinlemekten çok keyif alıyorum. Kosova'ya sevgilerimizi gönderelim.
Kosova'yı severiz.
Kakosi, Dobra.
Orası
biziz ya işte.
Bosnakça konuştu. Kosova'yla. Olsun.
Türk futbolu kadar kirli bir lig görmedim Meli abi demiş. İstanbul'dan Numan, Beşiktaş taraftarıyım. Tuzla Ümraniye maçında penaltı pozisyonu, Ümraniye'ye verilmeyen bir penaltı var. Hiçbir değeri kalmadı bu ligin diyor. Bak işte yani bu çok ürkütücü. Bu çok ürkütücü.
Ligin değeri kalmadı zaten, ihaleden belli.
Vallahi şu an yine sosyal medyada bin bin diye geçiyor. Yani ona verecekler diye söyleniyor. Fakat şunun da altını çizeyim. Dün YouTube'da bir şey seyrediyordum, maç başladı. Beşiktaş-Konya maçı. Sonra cep telefonumdan açtım. A-Spor'un. A-Spor canlı izle var ya. Onu izledim. Abi 16 kere dondu mesela. Yani internet altyapısını nasıl çözecekler? Bu çok önemli. Yani tut ki Saran Holding aldı. Kim alırsa az. Nasıl yapacak? Altyapı hizmetini nasıl yapacak? Yani bu ülkenin, şu an çok net söylüyorum. Bir ara Ürdünlüler bu işe soyundular. İçin içindeydim, bizzat biliyorum. Türk Telekom'dan maçlar yayınlanacaktı. Ama bir araştırıldı. Hocam internet altyapımız, hele bir derbiyi, bu pazar Beşiktaş Galatasaray derbisini ben diyeyim 40 milyon, sen de 50 milyon insan seyredecek. Bunların yarısı da internetten seyretse sistem gidiyor. Yani dün akşam Beşiktaş Konya maçının bu kadar müşterisi yoktur derbi kadar. Ben onu telefondan seyredemedim, biliyor musunuz? Sonra tekrar içeri girdim, YouTube'u kapattım, televizyonu açtım. Mesela bu çok önemli bir nokta. Saran ver, tamam sen yayınla, 5 yıllık olsun, okey. Fakat altyapısını nasıl kuracaksın? Nasıl kurgulayacaksın? Bu çok önemli ve gerçekten çok kıymetli bir şey. Çünkü aynı şeyi Exxen'in hatası olmamasına rağmen yaşadı. Yani birçok yerde gidiyorduk. Orada
bu sene geri verdi zaten.
Evet, donuyor.
Bu sene TRT aldı değil mi? Hah,
yani sonuç itibariyle altyapımız, yani Ürdün dediğinde İngiliz sermayesi aslında. Yani onlar niye yapmadılar, niye vazgeçtiler, niye girmediler bu topa yıllar önce? O altyapımız var mı? Kafamda ciddi soru işareti.
Bu konuda yorum yapamayacağım çünkü hiç bilgi sahibi değilim.
Ben bilgi sahibiyim. Ha, ben beyin alsın diye söylemiyorum. Bana ne, ister beyin alsın ister Saran alsın. Beni hiç ilgilendirmiyor artık. Amma ve lakin altyapısı eğer pay TV olacaksa, yani bence şu anki internet
ki pay TV olacak zaten.
Evet, bir dekoder ihtiyacı var abi, öyle veya böyle. Ha, ama bu dekoderin de cüz'i bir rakamda verilmesi lazım ki herkese ulaşabilirim. Bu kadar yüksek rakamlarla sen şu an Ümit Karan olarak, bir futbol adamı olarak ayda bütün maçları seyretmek için 2000 lira belki para veriyorsun hocam.
Fazladır.
Yani ona ver, buna ver, ona ver, buna ver. Nereye kadar abi?
Ataşehir'den Fatih Bey tam da o konuda bir şey söylüyor. Bein Sports'a 300. Exxen'e 220.
Dur. 500-220.
220. Esports'a 80. Toplam
800 oldu.
70 lirada ekstra bir şey daha söylemiş ama aylık ödüyoruz. Bu kurumlara ne için ödüyoruz? Adaleti olmayan bir lig için hakemler.
O yine eski hakem değil demiş.
Bak, tabii tabii söyleyeyim. Fatih Bey Dijitürk'e eski ben Dijitürk'e 550 lira veriyorum.
Exxen 260 olmadı mı?
İşte bilmiyorum. O yine evet. Yani ortalama 1500-2000 seviyesinde
Esport
bir rakam.
Esport var, D-Smart var, TV var.
Şu ben, ekonomik şartlarda.
Ben bir ara film platformlarını da işin içine koyarak, o da bir ara dediğim 5 ay önce.
Şu ekonomik şartlarda hiç rasyonel değil arkadaşlar.
1200 lirayı geçmişti ben öyle
hesaplamıştım. Yani sadece ben maç seyredeceğim diye 1500 lira çok az kişi verebilir.
Bence nasıl versinler zaten?
Veremezler. O yüzden de illegal şey başlıyor. Maç seyretme başlıyor. Peki hocam, gelelim bu akşam Karagümrük maçına. Hem Sparta Prag karşılaşması hem son Antalya maçından buraya nasıl gelebiliriz? Artıları, eksileri, Okan Hoca'nın doğruları, yanlışları nedir sana göre?
Yani tabii Okan Hoca evet çok iyi işler yapıyor. Mental olarak bu Prag maçı biraz etkilemiştir onu ama atlattı gibi gözüküyor çünkü Prag maçı sonrası maç kazanmak çok zordur. O düşüşü, o takımı toparlamak kolay olmaz. Yani hakikaten çünkü herkesin beklentisi çok fazlaydı. Sen 110 milyon euro bir takım kurmuşsun ve rakibin 40-50 milyon euro civarında bir takımdı. Hı-hı. Ve onlara karşı elenmen tabii bir darbe oldu gibi taraftarın gözünde. Yani bu Okan Hoca'yı da yıpratmıştır, oyuncuları da yıpratmıştır ama daha çok seyirci yıprandılar. Bu sonucu kimse beklemiyordu. Onu toparlamak kolay olmadı. Nasıl kolay olmadı? Zaten maçta gördük kolay olmadığını. Yani Galatasaray istediği oyunu oynayamadı Antalya'ya karşı. Çünkü Antalya önde baskı yapan çok farklı bir Anadolu takımı gibi değil de bir büyük takım gibi önde baskı yapan, ön alan baskısını iyi kuran bir Sergen Hoca'yı takımını gördük ve iyi oynayan bir Antalya'yı gördük ama tabii demoralize bir Galatasaray vardı. Tabi orada seyirci biraz etkisiz, içeride oynaması tabi maçı bir şekilde galip getirmek çok önemliydi. Yani oyun orada hiçbir önemi yok. Orada 3 puan bir tek önemi vardı. Onu da bir şekilde aldın. Sana göre penaltı, bana göre değil. Onu konuşmuyoruz artık. Zaten geçti artık. Bunu zaten geri alamayız. İşte Ümitcan diyor bana göre penaltıydı. Ben de diyorum işte ben de maçta olsam penaltı değil dedim ama VAR'da gördüğümde penaltı derim gibi gibi tartışılacak pozisyonlar her zaman olduğu gibi konuyu. Bu alakasız bir konu tabii. O maçı kazanmak önemliydi. Şimdi bugün tabii bu kadar stresin üstüne, bu kadar gergin bir sezonun üstüne bu Karagümrük maçı neden önemli taşıyor? Çünkü senin birebir rakibin Fenerbahçe, Kayseri bu hafta elendi kupadan. Yani biraz daha moralini rakibinin demoralize etmek istiyorsan bir bu turu geçmek isteyeceksin. Çünkü biraz futbol sadece sahada oynanmıyor biliyorsun. Biraz da psikolojik işte etkenler de futbolda çok önem taşıyor. Senin rakibin elendi. Sen de elenirsen bu rakibi mutlu eder. Elenmemek için her şey yapman gerektiğini düşünüyorum. Bir kere demoralize olsun rakibin. Yani Fenerbahçe demoralize etmek istiyorsan, yarıştan biraz daha hani biraz daha gerginleştirmek istiyorsan onların takım ortamını, sen bu turu geçmen gerektiğini düşünüyorum. Bak bu sadece bak bu objektif konuşuyorum arkadaşlar şu an. Ben Galatasaray gözüyle bakmıyorum. Şu an hani ben olsam ne yaparım konuşuyorum. O yüzden çok rotasyon yapmayacağını düşünmüyorum. Yani kalede tabii bir rotasyon olabilir. Bakayım muhtemel kadrolara bakıyoruz da. Çok fazla
Berk,
rotasyon.
Bak bakayım muhtemel kadro.
Kalede Günay tamam normal.
Ya da Ümitcan sen bak.
Ben bakıyorum şu an zaten de. Bilmiyorum Mustara gözüküyor. Yani muhtemel kadro bence
Mustara. Ver bakayım. Kadroyu.
Dur bakayım. Günay, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Berkan Solbek, Kaan Sağbek, Oliveira Eyüp, Barış Alper, Kerem Zaha, Icardi.
Eyüp 11'de.
Yani bir Torreira rotasyonu var.
Oliveira Eyüp orta alanı.
Yani onu da bilmiyoruz ama Torreira büyük ihtimalle dinlendirebilir çok.
Ankara'da da dinlendirdi.
Aynen. Efor harcayan bir oyuncu. Belki Beşiktaş'ta daha fazla efor harcaması gerekiyor. Çünkü
abi belki değil çok ağır. Yani ben Ümitcan'a katılıyorum. Maçın kilit adamı Torreira.
Tabii. Getson olmaması tabii bir avantaj, onu da söyleyeyim yani. Hı hı. O koşma seviyesine ulaşan Getson var Beşiktaş'ta. O da olmaması tabii Galatasaray için bir avantaj haline dönüştü ama dediğim gibi yani bu çok büyük bir rotasyon değil. Baktığın zaman sadece orta saha rotasyonu oldu. Ondan emin değiliz.
Kerem yine o 10 numara bölgesine geri dönecek eğer bu doğruysa. Barış, Kerem, Zaha. Akşam. Yani
aslında dediğim gibi Bursa benim için tabii önemli o Tete oynamaması beni rahatlattı.
Üzüldün değil mi?
Çok üzüldüm.
Çok üzüldüm bu arada. Evet Ümit hocam çok üzgün olduğu için yayını kapatıyoruz.
Mesajlar gelmeye devam
ya
ediyor.
Ya bu nedir? Nasıl bir şeydir ya? Ya insan biraz şey yapar ya. Abi Galatasaray forması giyiyorsun sen ya. Mücadele et.
Mücadele bir
şey. Koş.
Ya bir tane olumlu hareket yap.
Bir
yani,
tane ya.
Yani final pasın yok. Final vuruşun
tribün
yok.
Tribün ne düşünüyor Ümitcan Tete için? Teşekkür ederim. Vallahi mi? Hepsi mi? Ya bir tane abi. Allah'ın kulu da diyor mu tribünde? Ya abi sizin ya. Görmediğiniz bir şey var bu çocuk.
Meli abi adam sadece Kopenhag maçının ekmeğini yiyor. Benim şahsi görüşüm
olarak. Abi bir
olarak
sezonda bir maç mı? Abi,
bir maç değil bir gol ya. Ne maçı?
Bir gol ne bir maç bile değil ya. Bir golün ekmeğini yiyor bütün sezonda. Bence yani Antalya maçı onun çıkış maçı ya da Vinicius'un da parlama maçı olması lazımdı. Benim şahsi görüşüm olarak yani. İkisi de hiç bekleneni veremedi yani.
Baban da Rüştü'ye 40 metreden gol attı. Ondan şöyle, sonra yıllarca Galatasaray'da
tabii,
oynadı.
Tabii. Şöyle bir şey var. Bizde Fatih Hoca, bizde Fabio Pinto diye bir oyuncu vardı.
Pinto hatırlamaz mıyım?
Ya herif idmanda uçuyor, kaçıyor. Sürekli Fatih Hoca bunu oynatıyor. Ama sürekli maçta yok herif.
Yok.
Acaba diyorum Tete'de idmanda uçuyor mu? Ki ne kadar uçabilir onu da bilmiyorum da. Ama Pinto gerçekten uçuyordu.
Vallahi sizin bir Ali Sami Yender sonra maç seyretmeye gittiğinde görmüşsündür mutlaka. Affedersiniz. Aşağıda çok güzel böyle sosisler falan satılan yerlere devre arasına gittiğimde hep konuşulan konuların başındaydı Pinto. Ya hoca bunda ne buluyor?
Ya ama antrenmanda gerçekten uçuyor.
Uçuyor.
Ya o yani
ben
tutamıyorsun
sizin
ya.
Ben İsviçre kampınıza gelmiştim. 100, o maç ulan dedik lan.
100 metre topla 9.8 saniyeyle konuşuyordu.
Speedy Gonzalez vallahi.
Aynen. Abi en son oynattı. En son Fenerbahçe maçı falan filan. Hüsran. En son itmada yine aldı böyle 5 kişinin içinden uçtu kaçtı böyle yaptı Fatih'cim. Yok artık beni kandıramazsın. Onun hareketleri geçti tamam mı? Yani inşallah Okan Hoca da Tete de bunu yaşıyor olabilir yani.
Vallahi ya.
Evet ben bence yanlış Tete gelmiş.
Ümit Karan'la dakika 99 devam ediyor.
Devam ediyoruz. Dakika 99. Sizlerden gelen mesajlarla devam ediyor. 10 kişi belirlenmek üzere. Az sonra belirlenmiş olur herhalde.
Kaçtasın şu an?
Şu an 8'deyiz. Tek tek saya saya gidiyorum. O kadar çok mesaj var ki. Haksızlık olmasın diye bir anda. Dinleyenlerimiz de mesaj atanlar da özellikle üstüne bir mesaj daha atmıyor. Üste çıkmıyor.
Oo, 97'yi geçmişsin sen mesajlarda. Eğer 8'deysen güzel.
Yani, evet. Ve şu var. Yedek olanlar da adını bilmeden ya da yazmadan hiçbir şekilde yedek yazarlarsa şöyle bir 5 kişiyi de yedek belirleriz. Gelmeyenler yerine onu takviye ederiz. Ben herhangi bir şekilde yazmamıştım. Yemek köfte mesajı atmamıştım diyenler varsa onlar da yedek yazabilir. 5 kişiyi de öyle belirleyeceğiz.
Evet, bu arada ihaleyle ilgili sürekli yeni bilgiler geliyor. İşte oldu, bitti, ona verildi, buna verildi. Zaten bir son dakika haberi gelirse de size anında ileteceğiz. Bir kez daha hatırlatıyorum. Fernando Santos'un basın toplantısı bir saat sonra Berk Sayar'la parantez programında gündeme dair açıklamalarını ileteceğiz, konuşacağız.
Hala devam ediyor. 58 dakikadır.
Tamam, yeterli öyle. Ümit Hocam, Ankara Gücü maçını soruyorlar sana. İsmail Kartal'la ilgili düşüncelerini merak ediyor Fenerbahçeli dinleyicilerimiz.
Ben zaten sezon başından beri aynı yorumu yapıyorum ve yorumumu da değiştirmiyorum. İsmail Hoca tabii dediğim gibi dışarıda tanımam etmem. Sen diyorsun çok düzgündür, karakterdir.
Öyledir.
Ben sağ kenardaki duruşuna ve yaptığı hamlelere bakarım veya takımın hazırlanmış şekline yani ya da fiziksel durumuna bakarım, öyle yorumlayabilirim. Ben sezon başından beri diyorum, yaptığı antrenman sistemi veya takımı hazırlama şekli doğru olmadığını söyledim ben. İlk söyleyenlerdenimdir. Dedim bak yanlış, takım çok erken form tutar ve çok ağır bir düşüşe geçer dediğimde herkes sen Galatasaraylısın dedim. Ben bunu Galatasaraylı olarak söylemedim ki, ben bunu teknik adam yorumuyla olarak söyledim yani burada. Yani ben, bu takım hazırlama şekilleri vardır. Ya çok iyi bir sezon başı başlarsın, sonra takım bir anda düşüşe geçer, çok yükleme yaparsın, form tutar veya takımı geç form tutturmaya çalışırsın. O zaman kötü bir başlangıçla başlarsın. Yani iyi oynamayan ama fiziksel yavaş yavaş yükselten bir takım görebilirsin dedim. Ve Fenerbahçe maalesef benim dediğim gibi oynadı. Çok fazla fiziksel yükleme yaptı ve bir anda düşüşe, yani fiziksel olarak düşüşe geçtiğini düşünüyorum. Ki görüyoruz işte Tadic'te, Dzeko'da form düşüktü. Yani fiziksel olarak düştüler. Yani fazla maç oynamak ve fazla antrenmandan yorgun bir Fenerbahçe gibi görüyorum. Tabii şimdi insanlar bana kızabilir. Ben, bu benim gözetlerim. Kenarda duruşu da bence bir teknik adamın biraz daha hareketli, biraz daha istekli, böyle bir hani biraz daha maça müdahale edecek gibi. Yani biz İsmail Hoca'nın oyuncu değişikliklerini tahmin edebiliyoruz. Nedir? Cengiz çıkar, İrfan girer. İşte Tarık çıkar.
Bir de çözüm sadece oyuncu değişikliği midir?
Değildir işte. Şimdi bak biz ne dedik? Ya ben Batshuayi'yle, Dzeko'yla 4-4-2 oynarım.
Herkes oynar.
Yani sen oynayamıyorsun ya da 4-3-3, 4-1-3-1.
Bir Serdar Dursun aşkı var hocada.
Yani
sen Kurunic aşkını ayrı parantez açacağım.
Yani şimdi sen bir kere bir şey söyleyeceğim. Şimdi evet çok önemli. Evet, defans hattında eksiklerin vardı. Tamam da sen 5 tane stoper alıyorsun ya. Ya böyle bir transfer politikası ben hayatımda görmedim. Bunu içi alıyorsun, işte Çağlar'ı alıyorsun. O ya 5 tane 6 tane stoper var, hiçbir tanesi oynamıyor. Yani sen hala ikiliğini bulamadın. Doğru mu? Kim ya bu hafta kim oynadı?
Serdar Aziz de Bonucci.
Yani bir diğer hafta bu
abi
hafta mesela
Osayi Fenerbahçeliler Osayi nerede oynadı ya?
Bir dakika, Fenerbahçeliler
sol bek oynadı.
Ben Fenerbahçeliler'e sorsana bu hafta ikili kim olacak?
Fenerbahçelilere Ümit Hocam soruyor size
ben
göre.
Ben tahmin edemiyorum. Sen tahmin
Hatay'da, daha doğrusu Mersin'de Hatay maçında sizin stoper tandeminiz kimdir? Ya bu ligin bitimine 11 hafta kaldı
ve bir defans hattın oluşmadı.
Ya bir Ronaldo, Zago, bir Popescu, Bülent,
Lugano, Edu.
Lugano, Edu yok yani.
Abdülkerim.
Şampiyonların Nelson kadrosunda bunları hatırlarsın normalde baktığında.
Bonucci'yi futbol bırakmış, futbolu Bonucci bırakamamış bence. Yani.
Bir dakika.
Şimdi ama bir dakika, Bonucci de yine o da kendine göre ters tarafta oynadı.
Bir şey söyleyeceğim, orada ben oynamıyor. Burada Bonucci'yi aldıkları zaman dedim ki bak ağır bir oyuncu dedim. Bak çok kaliteli bir stoperden bahsediyoruz. Çok önemli bir figür. Sen ama Bonucci'yi oynatmadın. Bir kere Bonucci'yi oynatmayarak zaten gardını düşürdün. Çünkü Bonucci senin takım bana göre isim olarak en yıldız oyuncusu.
Tabii canım, tartışmam.
Yani tartışmam. Ama sen o adamı aldın, oynatmadın. Veya sakatlandı mı? Nasıl? Ne zaman sakatlandı? Ne zaman toparlanmadı? Yani Bonucci sen bir anda oynatmamaya başladın. Ya, yani sen niye o zaman Bonucci gibi 36 yaşında mı? Kaç?
Bak bakayım.
Kaç yaşında Bonucci?
37'ye girecek.
36 diye hatırlıyorum ama.
36 yaşında bir stoper alıyorsun. Arkasına 3 tane daha stoper alıyorsun. Yani senin problemin 36. Sadece... defans hattına değil ki. Zaten sen defans
hattı... Fred yok. Orta sahaya takviye yap.
Ha, Fred
yok. Eğer varsa öyle bir bütçen.
İsmail'i bir ara gönderecektin. Zor da kaldı biliyorsun. İsmail gidiyordu devre arası benim hatırladığım kadarıyla.
Hocam kurun işte Zayt'tan orta saha olur mu ya?
Yani kurun işte ne bekliyorsun? Nasıl bir oyun bekliyorsun? Onu da çözemiş değilim. Yani takım içinde bence bak ben sana aslında off the record bir şey söyledim. Bence takım içinde bir problem var. Ama oyuncular arasında bir sıkıntı var. Yani o sıkıntı zaman zaman saha içine yansıyor.
Dışarıdan okuduğun o mu? Fenerbahçeli futbolcular arasında kümeleşme mi var? Sıkıntı mı var?
Kümeleşme var, problem var. Yani şimdi herkes oynamak istiyor. Oynamayan oyuncu problem yaratıyor olabilir. Bak buna çok hep kritik ve püf noktalardır futbolda. Biz bunu hiçbir zaman Galatasaray'da görmüyoruz da duymuyor. Ama Fenerbahçe'de
hiçbir zaman değil, oldu.
Oldu ama yine bir şekilde aile içinde çözmeye çalışıyorlar ama Fenerbahçe'de bence çok şey dışarı yansıyor. Yani nedendir bu? Tabii bir şampiyonluk eksikliği, bir stresi, bunlar da büyük etkendir. Yıllardır şampiyon olamayan bir kulüpten bahsediyoruz ve bu sene inanılmaz maliyetlerle bir takım kuruyorsun ve hala şu an
şuna takıldım
hocam. Şu an liderin 2 puan gerisindesin.
Galatasaray, belki... Fenerbahçe ve Beşiktaş. İkişer maçtan süper final oynasalar. Hepsi birbirleriyle birer kez oynayacak. Şu üçü arasında kondisyonu en iyi takım Galatasaray bence.
Kondisyonu bir de mental olarak da Galatasaray. Bak sadece futbol yani kondisyonlara bakma. Mental olarak da önemli. Şimdi böyle maçları oynamak için mental olarak da hazır olmak lazım. Yani problemsiz olmak gerekiyor. Oyuncular daha rahat olması lazım. Daha stres... siz bir maça çıkmalı ama diğer iki takım çok stres altına girerdi. Yani Galatasaray bunu söylüyor. O yüzden hani ben biliyorsun mesela ne demiştim? O Galatasaray Fenerbahçe maçına kadar puan farkı 2'den belki 3-4'e çıkacak. Ben hep bunu savundum. Siz hep bana itiraz ettiniz burada. Yok aynı kafa kafaya
gitti. Peki senin dinleyicilere sorduğun soruya gelen cevapları Berk okumadan önce sana göre Fenerbahçe'nin en iyi tandemi göbekte stoperde.
Şu an o biz bile söyleyemiyoruz çünkü kim iyi kim kötü onu ayırt edemedim.
Dışarıdan gördüğün gözle hocam. İsimler belli. Ciku, Bonucci, Serdar Aziz.
Ben sana söyleyeyim mi abi?
Ciku sarı kart cezalısı. Onu
tamam,
hatırlatayım.
Yani genelde.
Ben sana yapayım mı kendi kadromu? Bak sezon başındaki Fenerbahçe'nin o formun Fenerbahçe'nin kadrosunu açtım direkt. Livakovic, Bekao, Ciku, Ferdi Osayi, İsmail Fred, İrfan Can, Şimanski, Tadic, Ceko. Klasik doğru. Bir Fener
bence
tandemi.
Bu kadroyu bozmaması lazım.
Bu kadroyu kesinlikle bozmamalıydı bence.
Orada Fred sakatlandı, bozuldu. Bekao sakatlandı. Onun tabii. Haricinde Ciku gitti geldi. Afrika
ya
Kupası
tamam,
denildi.
Bunları Ümit Hoca da kabul ediyor. Okey de 6 tane stoper alacağına diyor ki orta sahada madem Fred gibi de bir çimento sıkıntıya girdin ama, orta sahaya destek
ama yap. Ama Krunic çok güvendiği bir adamdı. Yani o onunla işi çözebileceğine inanıyordu ki 6 aydır yaz transfer sezonundan bu transfer sezonuna kadar
Berk,
ısrar etti aldı.
Transfer öyle yapılmıyor kardeşim. Futbolda gazeteye bir tane isim atarsın. Fenerbahçe kurun için peşinde derler. O, bu sefer herkes
o ismi de menajerler attırır.
Anladın mı? Öyle değil yani. Kurun için yani ben geçen sezon kurun için dedim öyle çok kurun içlik bir durum yoktu yani. Yani tabii önemli bir futbolcuydu ama hani artık inişe geçmiş bir oyuncudan bahsediyorsun. Sen de çıkışa geçmiş bir takımdan bahsediyorsun. Yani bence daha dinamik oyuncularla şampiyon olursun. Fred niye bu kadar başarılı bizim ülkemizde? Çok dinamik bir oyuncu. Ferdi niye bizim
doğru.
Ülkemizde başarılı? Dinamik o bizim doğru. Ülkemizde. Ağır topçular iş yapmaz abi.
Barış Alper.
Biz dinamik Barış Alper. Dinamik oyuncular iş yapar. Niye Tadic bizde iş yapmıyor? Tadic müthiş bir oyuncu bana göre. Ama dinamik değil. Ne yapıyor? Top saklama, onu başka yerlerde kullanıyor.
Bence yine büyük futbolcu
tamam,
hocam
bak,
ya.
Bak iyi futbolcu ama
attığı ortaların kalitesi bak, var. Cengiz, seni besleseydi yemin ediyorum. Cengiz bize 10 tane attırırdı sana.
Cengiz bize niye iş yapıyor? Çünkü dinamik oyuncu. Barış Alp, bunlar dinamik oyuncular. Icardi dinamik oyuncu. O yüzden iş yapıyor. Biz böyle ağır oyuncularla iş yapmamız zordur Türkiye'de. Bunu söylemeye çalışıyorum.
Icardi de o dinamizmini kaybetti.
Ama şu an biraz toparlamış. Bu toparlamış yani. Yine deparlarda falan gidebiliyor artık yani.
Ceko çok fizik iyi. Olarak ne, nasıl görüyorsun?
Ceko çok iyi ya.
Ama Ceko'yu ben çok seviyorum biliyorsun. Kaç defa ben pivot santrforu bir Ceko. Ama yanına, ben yanına mutlaka bir takviye yapmam lazım. Yani onu tamamlayacak bir
Kerem
oyuncu.
Kerem Aktürkoğlu olsa mesela.
Müthiş olur mesela.
Barış Alper
Barış
olsa.
Alper. Ya en kötü Samuel'i bile orada oynatırım ya.
Ferdi'yi oynat.
Ya bak Samuel'i sen aynı şeyi konuştuk aslında.
Süratli hızlı adam istiyorsun.
O kadar yani. Batshuayi bile olur yani. Batshuayi bir tek biraz ona diyeceksin ki biraz daha orta saha destekli bir forvet rolü oynayacaksın. Yani şöyle ilk dizeceksin. Bir önlü arkalı duracaklar Ceko'yla. Bitti abi. Yani bunu antrenmanda çalışabilirsin ki Batshuayi bunu yapar yani.
Ki pas ki trafiğinde.
Batshuayi'nin bence fiziksel durumu buna da müsait.
Pas trafiğinde o yönlendirmeyi iyi yapan, aralara kafayla top indiren bir adam Ceko. Orada böyle bir pırpır. Çünkü artık Fenerbahçe'nin rakipleri kanatları kapattı mı iş bitiyor,
bitiyor
hocam.
Bitiyor.
Sağda Cengiz, solda Tadiç. Senin bir şey yapamayınca
zaten,
bitiyor.
Senin rakibin beşli savunmayı bir kuruyor. Sen zaten kilitleniyorsun. Bu sefer ne yapıyorsun? Ceko'yu çıkartıp Batshuayi oyunu alıyorsun ve uzun topa dönüyorsun.
O yüzden zaten Ferdi sürekli 2-3 kişiyi geçmeye çalışmaya başladı. Çocuk evet. Görüyor çünkü başka şansı yok.
Bir de şöyle bir şey. Sen Ceko'yu oyundan çıkartıp son 15 dakika şişirme toplarla gole
gitmek
istiyorsun.
Tam hocanın istediği, rakip hocanın
tamam
istediği.
Tamam, Ceko yok sahada. Bu sefer de Batshuayi sahada, bu da kafa topu kazanamıyor.
O da yok, Serdar sahada.
Serdar.
Bu arada Beka Ciku, Serdar Ciku, Osterwold'e Çağlar, Beka Çağlar, Bonucci Serdar ve Ciku Çağlar'ı gördük. Orantılı olarak genellikle böyle
yayılıyor. Hepsini söyledi, bütün parametreler çıkmış yani. Zaten yani.
Osterwold'i dahi.
Bu ne kadar bence gerçekten iyi yani, bu durum zor bir durum bir teknik adam için. Bak kendi taraftarım bile sana...
Kesmeyeceğin adam Ciku bence.
Net.
Ben beğeniyorum.
Bekao'da eski formuna.
Bekao çok iyiydi.
Ciku'yu zaten kafadan buraya yazmışım. Bak bir tek Ciku yazmışım, yanına adam yazamamışım.
Vallahi öyle Ciku'yu gösterdin şimdi.
Ama hakikaten Ferdili, Osayili, Bekao'lu, Ciku'lu o savunma hattı. Hem ileriden hem geride.
Sen devamlılık getirmiyorsun ki. Her hafta farklı ikiliyle oynuyorsun.
Ama hocam bozuldu işte sakatlıklardan sonra.
Şimdi sen şunu yapmayacaksın. Serdar Aziz mi hata yaptı? Şey hata yaptı. Ertesi gün onu oynatmamazlık yapıyorsun sen. Hatayı sen oyuncuya mal ediyorsun zaten. Şimdi Serdar Aziz bir hata yaptı ve bir dahaki hafta Bonucci oynuyor. Doğru mu? Bonucci hata yapıyor. Bu sefer Bonucci'yi kesiyorsun. Sen zaten o hataları oyuncuya mal ediyorsun. Yapma sen bir iki tane. Tabii her oyuncu hata yapacak ya. Stoperler hata yapacak. Kaleci, o zaman kaleciyi çoktan değiştirmen gerekiyordu. Değiştirmedin. Ama sen stoper attığında bu kadar oynayamazsın.
Hocam Livakovic'te de haklı çıktın. Onda da bayağı tepki almıştın.
Çok
burada.
Tepki aldım. Bayağı gıcık golcü, gıcık golcü diyorlardı.
Bunun için de haklı çıktım.
Ben Livakovic için dedim ki.
Livakovic
için dedim ki ben santrafor gözüyle yorumluyorum dedim. Ben Fenerbahçe Galatasaray gözüyle yorumlamadım ki Livakovic'i. Ben santrafor gözüyle benim için çok kolay bir lokma olur dedim. Çünkü erken yatan bir kaleci dedim. Ha, Hırvatistan milli takımda çok iyi. Ya Hırvatistan milli takımda 3 tane top geliyor.
Peki Bonucci için haklı çıktı mı?
Bonucci'ye ben demiştim.
Ama hocam da bir şeyler söyledi.
Berk savunun mu? Savun hadi sen burada Bonucci dedin.
Ay, tamam işte ben de onu söylüyorum.
Teşekkür ederim. Ama buraya ben geldim. Bunu söylediğim
hocam,
zaman...
Hocam kendi kendime olsaydı bunu, düşürecek bak, bir soru soruyorum
tamam
aslında.
Tamam işte aferin Berk. Ya. Ben söyledim olmaz dedim. Ağır stoper dedim. Bak çok kaliteli bir isim
hocam.
Dedim. Bu futbol Türkiye ayrı oynanıyor. Türkiye'de İtalya Ligi gibi değil.
Popescu çok mu hızlıydı? Ama orta sahada öyle bir üç bücürünüz vardı bence, ki Popescu'nun ağırlığı gündeme gelmiyordu. Şu an Bonucci oynar. Ama önünde Fred olur, İsmail olur, aynen topa öyle basan adamlar olursa olur. 36-37 yaşında.
Bonucci'nin yanında oynayan adamları
o zaman
hocam
klasını konuşturur. Yanına da Ciku'yu koy, koşsun her yere bütün açıkları kapatsın.
Osterwolde'yi koy. Osterwolde'yi koy.
Bonucci da... nerede oynadı hocam? Rotasyonlu kadrolarda oynadı. Kupa maçlarında oynadı genellikle. Yanında kim vardı? Rotasyonlu oyuncuda. Yani baktığında Ciku yok. Orada daha önceden Beka yok. Çağlar iyi bir haliyle yok. Ki Bonucci Çağlar ikilisini hiç düşünmüyor taraftar.
Bak sevgili kardeşim. Mesajlardan anladım. Çok transfer anladım yapmak iyi bir şey değil. Tamam geniş kadro için bir teknik adam için çok önemli. Rotasyonlu sistem, çok maç oynadığın zaman sakatlık için tabii ki önemli. Ama sen aynı mevkiye çok oyuncu alırsan bu sana sıkıntı yaratır. 6 tane yıldızın var senin stoper attığında. şimdi ben Bonucci'yi oynatmadığım zaman Bonucci zannediyorsun ki ben bu Türkiye'ye geldim, ben Bonucci'yim derim yani. Kusura bakma ben derim. Yani bu problemli bir rotasyon. Şimdi bak Galatasaray
deniyor sezon, arkada Mert Hakan'a
bu sezon transfer yaptı değil mi? Kim aldı? Tete. Kim aldı? Zaha. Kim aldı? Ziyech. Kim aldı? Kerem. Kimi aldı?
Şimdi Kön.
Şimdi Kön yeni geldi. Hadi bunu geç.
Merak ediyorum ne diyeceksin.
Kön'ü geç. Angelinho.
Nazar değdirmek istemiyorum.
Değil mi? Angelinho. Hı-hı. Başka şu De Sanchez.
Şu adam hala adını söylemedi ya. Geldiğinden beri
Kerem De Sanchez. Tabii sağ ol. De Santix'e doğru gidiyor yavaş yavaş hocam. Sezon sonu öyle dersiniz siz. Ha? De Sanchez'e De Santix'e doğru gidiyor yani. Santix.
Davidson. Yani şimdi baktığın zaman bu kadar oyuncu aldı Galatasaray ve kadroyu yapıyorum sana şimdi. Kalede Muslera, doğru mu?
Evet.
Abdülkerim, Nelson.
Tamam.
Berkay?
Berkan.
Berkan.
Yaşlandı.
Yaşlandım ya ama
bu kadar ikimiz konuşuyoruz ya, sen devam et.
Kaan Ayhan, doğru mu?
Evet.
Önünde Torreira.
Kerem.
Üfünde topçu Kerem. Mertens.
Diğer Kerem.
Kerem. Barış.
Icardi.
Geçen senenin ilk 11 ile oynuyor. Kerem hariç. Bak. Geçen sene şampiyon olduğu takımla oynuyor şu an Galatasaray. Yani yaptığın transferlerin tabii stoper ve Kerem haricinde bana göre hiçbir tanesi sana şu an bir fayda getirmedi. Ha, Köln çok iyi bir transfer. Onu söyleyeyim. Ona da geleceğiz. O da boya gibi bir transfer.
Ne hangi özellikleri çekti senin? Neyini beğendin çocuğun?
Ya ben bak dinamik oyuncu, atletik oyuncuları seviyorum diyorum sana.
Türkiye'de iş yapıyor diyorsun.
Bitti bu kadar basit. Git, gidecek, gelecek. Orta kesme becerisi yüksek farkındaysan.
Tam önünde oynuyordu vallahi.
İsabet oranı çok iyi. Yani ben sana söylüyorum ya bir Sasha Boye bak bir bu oyuncudan da para kazanacaksın. Bir kere Alman oyuncuyu her yere satarsın baba. Babanın oğluna satarsın Alman'ı.
%100 katılıyorum sana. Başkan olsam takımın 4'ünü 5'ini Alman yaparım yani.
Tabii yani.
Vallahi yaparım.
Meli abi sol bek tarafında benim önümde oynuyordu.
Okan Hoca ne yaptı biliyor musun?
Sen 2 yıldır sol bek görmedin ki önünde.
2 yıldır görmedim işte. Tam önümde oynuyordu. Ben hayatımda gözünün böyle performans izlemedim.
Vallahi
şaka gibi.
Güven yani. Verdi yani.
Abi bir de fiziği çok iyi adamın ya. Tam bir Almancı topçu fiziği yani. Babamın eskiden geldiği gibi bacakları var.
Senin Ankara Spor'da neymiş o ya? Ayaklar bacaklar Ceşua gibi vardı Antalya'da hatırlıyor musun? Ceşua. Vay arkadaş iyi çalışmışsın sen ya. Tabii. Zamanında
çok çalışıyoruz. Şimdi hiç çalışmıyoruz. Ama dediğim gibi yani şu an Galatasaray aslında geçen sene şampiyon olduğu takımla oynuyor. Yani bir iki oyuncu değişiklikleri
var. Atakan'ı arasana Berk.
Abi, ara bakayım. Bitmedi.
Ya tamam sen bir ara. Uygun mu değil mi?
Bu arada Şenol Güneş'i aratıyor. Fernando Santos.
Bak bitti. Bak abi maşallah dediğin çocuk 40 gün yaşıyor bak. Berk. Sen dedin hoca ayağa kalktı.
Arıyoruz.
Ara bakayım.
1 saat 15 dakika nedir ya?
Olabilir çok Allah güzel. Allah. Sohbet toplantısı.
Çok güzel dedim abi zaten sonunda. Pozitif yaklaştım. Çok güzel.
Bakalım Atakan Kurt neler diyecek.
Ben bu arada Pogba doping sebebiyle 4 yıl men edilmiş. 4 yıl
men cezası yemiş.
Vay be.
Bir son dakika bilgisi geldi. Ne telefonuma bakarken. Ne olmuş doping
bu kadar ağır ya?
Yemişti zaten. Resmi yeni mi olmuş?
Hocam Fenerbahçe'nin başında Terim olsa Ferdi 10 gol 10 asist yapmıştı demiş. Fenerbahçe'de hızlı iki kanat oyuncusu yok. Kaleye hızla gidebilecek oyuncu yok. Eski tabirle kontratak bu oyun şekli Fenerbahçe'de yok. Bu büyük bir handikap, kadro planlamasındaki hata demiş.
Bir şey diyeyim Meli abi?
Turgut. Hı.
Fenerbahçe'nin başında Okan Hoca olsaydı bu sezon yemin ediyorum Galatasaray'da yaptığı bu şapkadan tavşan çıkarma hareketlerini Fenerbahçe'de uygulasaydı şu an Fenerbahçe 10 puan farklı liderdi. Çok rahat ve banko bir şekilde.
Hocam Fahri soruyor. Değerli kaptanıma diyor ki Fenerbahçe'nin Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray, Karagümrük maçlarından sıkıntısız çıkması mümkün mü?
Mümkün değil.
Ve deplasmanlar tabii.
Bir kere Trabzon deplasmanına gidecek değil mi? Bu Fenerbahçe'nin fikstürün şimdi Hatay'la oynuyor. İçeride
Bir iki maç böyle Hatay Pendik diye hatırlıyorum. Hatay,
sen Pendik'tir. Atakan'a ulaşmaya çalış.
Ulaşmaya çalıştım. Ulaşmaya çalıştım. Meşgul henüz.
Fikstürü Atakan Fikstür meşgul mü?
Evet.
Fenerbahçe'nin.
Hatay Spor Fenerbahçe. Fenerbahçe Pendik. Trabzon Fenerbahçe maçı. İki hani
Trabzon'dan sonra biraz daha rahat Trabzon'da maç. Zorlanacak o kesin. Onlar Trabzon'dan sonra
Karagümrük Sivas deplasmanları.
Sivas deplasmanı çok zor.
Sonra Beşiktaş maçı.
Yani sonra Beşiktaş'a geliyor zaten. Yani çok zor bir fikstür bekliyor Fenerbahçe, ben size söyleyeyim. Yani iki hafta belki rahat geçiyor gibi gözükebilir ama ondan sonra hakikaten diğer 4-5 maç final maçının.
Galatasaray'a bakalım.
Fred ben ne zaman geliyor?
Söylüyorum.
Fred bu maçta esasında Kasımpaşa'da oynayacak deniliyordu ama bu maçta oynayacak deniliyor yeniden. Yine o manşetleri
Fred'in,
okuduğumuz.
Fred'in sakatlığı şöyle
öyle
bir
haberler aldığımız.
Nüksetmeye riski çok.
Abi onu
çok
söyleyeceğim. Hazır değilse
çok, bak o sakatlık nüksetmeye.
Hatta Mersin'e maça bile götürme, dinlensin. Hiç şey yap. Ben mesela onu da anlamam ya. Takımla gelsin. Abi yorucu bir şey. Ümit haftada 6 kere uçağa biniyordu.
Takımla gelmesin canım. O.
Hayır, sakat futbolcuları da götüren kendi çok yerli hoca gördüm.
Tabii kendi sahanda oynarsan git.
Hayır, deplasmana gelsin. Ümit yok hoca ya, da işte Ümit Karan'da abilik
onlar
kalmadı yapsın falan.
Onlar bizim
kalmadı
yok,
değil mi?
Onlar
bizim zamanımızda.
Onlar bizim zamanımızda.
Tamam, yaşımız çıkıyor ortaya, pekala. Ümit hocama sorum. Zaha Okan Hoca'ya sosyal medyadan verdiği cevap için ne düşünüyor Ümit Hoca?
Valla Zaha zaten Okan Hoca'yla bir problem olması lazım ki ya, bağlanıyor mu?
Bir şey diyordunuz hocam. Tamamlayalım isterseniz.
Yok sen tamam mı?
Yok hayır sen tamamla, Atakan bekliyor.
Yani bir aralarında iki, yani özellikle Bandırma maçından sonra bir problem olduğu ortada. Yani Tete'yi oynattığı yerde Zaha'yı oynatmıyorsa demek ki
bir sıkıntı var diyorsun.
Yani o zaman
ben yani Zaha'yı her türlü Tete'ye tercih ederim yani.
Şöyle peki bir Atakan telefon attığımızda. Atakan merhaba.
Ümraniye basalım.
Merhabalar Meli abi, yayınlar diliyorum.
Menemen mi vardı, Menemen?
Abi Menemen yoktu ama evet. Çok güzel yemekler vardı. Hava da çok güzeldi. Bir bağır havası.
Ümit hocam diyor ki bunu diyor Samet Hoca organize etmiştir diyor.
Evet doğru, Samet Hoca organize etti. Feyyaz Uçar'la beraber. Hı. Ardından önce bir Fernando Santos geldi, herkese merhaba dedi. Gitti ardından basın toplantısına geldi. Hı. Çok güzel bir barbekü vardı. Hı. Daha sonra sohbet toplantısı yaptı Samet Hoca. Bugüne dair, geleceğe dair önemli ifadeler kullandı. Hı. İşte alınan arsanın ardından Gençlik Spor Müdürlüğü'ne verilen arazinin tekrar geri alındığını, Beşiktaş'ın o yeni araziye ve Nevzat Demir tesislerine yeni tesisler ve yeni sahalar yapacağını, Nevzat Demir tesislerinin arkasında bulunan bölüme yeni tesis, yeni sahalar inşa edeceğini, Beykoz'a alınan araziye yeni akademiler kurulacağını belirtti.
Kim, bunları kim anlattı?
Samet Hoca, Samet Aybaba. Ve Beşiktaş'ın geleceği buralar olacak dedi. Hem A takım hem de altyapıya büyük rahatlık ve konfor sağlayacağız. Çok büyük yetenekler, genç semihler çıkacak ve geleceğin yıldızları, milli takımda oynayan futbolcuları buradan çıkaracağız, izleteceğiz.
Şimdi bu hani müteahhit açıklamaları gibi olmuş. İşte o tesisi yapacağız, bu tesisi yapacağız. İnan artık hiç cezbetmiyor beni. Bu hafta derbiyle ilgili Ümit hocama bir Beşiktaş yorumcusu olarak ne sorarsın? Senin YouTube kanalına geldi Ümit hoca. Konumuz derbi. İlk hangi soruyla başlarsın?
Maçtan önce nerede? Maçtan önce nerede yemek yiyeceğiz diye sorar.
Bunlar evde nasıl doyuyor acaba? Evet.
Beşiktaş'ın son haftalarda ortaya koyduğu oyun, özellikle ofansif alanda cılız futbol, Galatasaray maçı için yeterli mi? Beşiktaş'ta Necip son 3-4 haftadır iyi oynuyor ve yere gösterilemiyor. İyi performans gösteriyor. Bu performansı ve oyunu Icardi'yi tutmaya yeterli mi?
Yetersiz. Net cevap. Yani Icardi tutmak için tabii takımın oyunu çok ön plana çıkacak ama Icardi topla buluştuğu an, yani ceza sahası özellikle yakın durmazsan Icardi topla buluştuğu an o topu golle çevirir.
Şu arkadan gelen sesler ne Atakan?
Mangal kömürle oynuyorlar.
Rüzgar sesi abi. Şimdi biraz gitmiştir.
Ha Atakan, senin rüzgar.
Orta sahayı nasıl, yani Torreira'lı bir Galatasaray'a karşı nasıl domine etmeye çalışacaktır sence Fernando Santos?
Şimdi iki seçenek var. Az önce tesisten çıkarken Salih'le denk geldik. O da tesisten çıktı. MR'a gidiyordu. Hı. Neyin var dedim. Abi de çok bir şey olduğunu zannetmiyorum ama MR'dan sonra, kontrolden sonra belli olacak. Ben oynayacağımı tahmin ediyorum dedi. ama yine de erken konuşmak için erken dedi. İki seçenek var Santos'un elinde. Ya orta sahayı çok kuvvetli yapacak, şöyle ki Amartey, Musati, Salih yapıp Ernest Muçi'yi sola atacak. Dörtlü bir orta alan sağda da Raşit'sa, o beşli orta alanla Galatasaray orta sahasını işte bertaraf edip top vermeyip ikili mücadele kazanıp düşen topları alıp üstünlük sağlayıp maçı kazanmak, ki dünkü maçta bunu gördük. Topla oynayan, oyuna hükmeden bir Beşiktaş, tamam ofansif anlamda cılız ama defansif anlamda rakibe pozisyon vermeyen, atak fırsatı vermeyen bir Beşiktaş vardı. Ya bunu yapacak Galatasaray maçında, ya da orta sahada Musati, Salih ya da Amartey, Muçi solda, Cenk forvetle Semih sağda, Raşit'e yapacak. Ama benim şahsi fikrim ilk seçenek daha ağır basıyor.
Peki.
Atakan bir saniye.
Bir tane soru sorayım sana kardeşim. Şu an Türkiye'deki en iyi ön alan baskısını Galatasaray yapıyor. Bana göre tartışmasız. Evet. Bu ön alan baskısını Beşiktaş nasıl kıracak? Onun hangi oyuncuyla kırabilir o ön alan baskısını?
Santos'un
yani
oyun
yapısı. Kaleciden uzun toplarla mı çıkacaklar? Ne yapar? Oyun kurmadan mı çıkmayı düşünüyorlar? Gibi gibi.
Şöyle Salih oynarsa, Salih, Musati ve Muçi geriye gelip o defanstan top alacaklar. O orta saha oyuncunun arasına girip, bu birinci seçenek. İkinci seçenek ve önemlisi bu. Son 8-10 yıldır özellikle Portekiz milli takımında da Santos'un oynattığı bu. Hep uzun top oynatıyor. Pepe ile beraber. Cenk'i solda mı oynatacak, en uçta mı oynatacak? En uçta oynatırsa Cenk'e gelen topları Cenk indirebilir. Ama en uçta Semih oynarsa, Cenk solda oynarsa, Semih'e gelen bütün topları Galatasaray karşılar ve top duvara çarpar gibi geri döner. Samet Hoca ile sohbet toplantısında onu da söyledim. Hocam, Semih solda mı oynamalı sana göre, ileride mi? Şimdi hocanın fikridir, tabii ki de saygı duyuyorum ama Semih solda çok iyi oynuyor. Topu aldığı zaman önüne değil ayağına attığı zaman birebir de çok rahat adam eksiltebiliyor ve uçta da Cenk oynadığı zaman hava toplarını alabiliyor dedi. Bu Samet Hoca'nın fikri.
Ümit Hoca ne oynatır? Ümit Hoca, sen kanatta mı kullanırsın Semih'i?
Yani şimdi dediğim gibi uzun top oynayacaksam Cenk'i öne atarım ama ayağa pasla çıkmaya çalışırsam Semih önde oynar.
Ama Semih o uzun iki Galatasaray stoperinin mümkün arasında. Değil, mümkün değil. O zaman Cenk'in oynaması rasyonel. Cenk,
evet, uzun topla bak, ama ne dedi? Ben ne dedim? Santos uzun topla çıkmaya çalışacak. Çünkü oyun kurmak Galatasaray'a karşı öyle kolay değil. O çok inanılmaz bir baskı uyguluyor Galatasaray. Özellikle stoperler bile, Nelson ya da Abdülkerim ya da Desan Davidson, üçü de çok öne çıkıyor. Yani bu ne demek biliyor musun? Orta saha da öne itiyor. Yani aslında defansı...
Doğru. Yani Galatasaray çok inanılmaz ön alan baskısı yapıyor. Bunu kırabilirse ve sıralabilirse Beşiktaş avantajı çevirebilir. Bu maçı orta saha kazanır ama.
Peki Torreira'ya özel bir önlem olacak mı sence Beşiktaş'ta?
Yani ön libero'ya niye önlem alsın ki Mela abi? Yani sonuçta
abi o önlem alınacak bir adam ama.
Yok ya.
Yani işte alanı kapatırsın, alanı daraltırsın abi. İkinci toplar alırsın. Topu aldığı zaman baskı kurup sırtını döndürmezsin. O önlemdir zaten. Ama böyle birebir önlem almaz. Sadece orta sahayı kalabalık tutup ilk topta hamleli bir şekilde basarsan Galatasaray orta sahasını hataya zorlarsın. Geçen sene Şenol Hoca'nın yaptığı gibi.
Doğru, Şenol Hoca öyle yapmıştı, evet.
Yani ben yine Beşiktaş'ın yani çok zorlanacağını düşünüyorum. Galatasaray çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum bu maçta.
Ümit Hoca böyle düşünürken Nevzat Demir'deki atmosfer neydi Atakan?
Nevzat Demir'de inanılmaz güzel bir atmosfer var abi. Yani moral, motivasyon, üst seviyede oyuncular moralle son maçlarda alınan galibiyetlerden ötürü ve Galatasaray maçına ciddi bir motive olmuş durumdalar. Tabii ki de İki takımın 11'lerini, kadro derinliklerini teraziye koyduğunuzda Galatasaray ağır basıyor ama şöyle bir gerçek de var. Derbi maçlarının skoru belli olmuyor. Beşiktaş kendi evinde Galatasaray'ı kaybetmiyor.
O konuda katılıyorum sana. Hayatta derbinin sonucunu ön görmek mümkün değil. Ve şöyle bir şey. Tabii Beşiktaş çok rahat bir konuma geldi. Yani futbolcuların üstünde çok rahat bir durum söz konusu. Şampiyonluk yarışında yoksun. Ya en kötü üçüncü olacaksın ya da dördüncü olacaksın zaten bu ligde. Bu rahatlık da bir futbolcu için avantaj olabilir. Kulüp için avantaj olabilir ama bazen de dezavantaja dönüşebiliyor bu rahatlık.
Karan'la dakika 99 devam ediyor.
Gıcık golcü Ümit Karan'ın oğlu, sana sesleniyorum. Olur. Bak, Junior'a geldi. Okan Buruk Fenerbahçe'nin başında olsaydı 3-4 hafta sonra bırakırdı. Ben böyle bir takımla uğraşıldığını görmedim diye demiş. Telefon niye almadın sen Berk ya bugün?
Ya benim yatacak yerim yok mu ya?
Var mı telefonun?
Hep Berk. 19.89 güzel.
Köfteye kilitledi ki oğlum.
Kilitledi vallahi ya.
Köfteye kilitlendim. Ben Bomba, gelmiyorum köfteye.
Doping deneyiyle 4 yıl men almış arkadaşlar.
Nasıl gelmiyor
bir
ya?
Haber.
Ne olacak oradan Marmara'ya biner gelirsin.
Program var hocam.
Ümit hocam algı yapma. Takımda bir durum yok. Galatasaray'ı yorumlayın. Oradaki sıkıntıları söyleyin.
Algı yaptığınıza inanıyor musunuz hocam? Algı olarak görüyor musunuz? Böyle bir objektif bakacak olursanız.
Telefon al.
Ümit'e mesaj attı. Yemek gelmemişti.
19... Arkadaş burası Darül Aceze değil ya. Burası bir yayın kuruluşu ya. Allah Allah. Yemek gelmemiş, yemek gitmemiş, yemek aşağı, yemek yukarı ya. Bu VIP'leri doyurmak var ya, dünyanın en zor şeyi. Alo.
Alo, merhabalar.
Hoş geldiniz.
Çok gürültülü bir ortam.
Hoş bulduk, nasılsınız?
Alalım sorunuzu, tanıyalım önce sizi.
Abi biz İstanbul'da yaşıyorum.
Evet, dinliyoruz.
İstanbul'dan arıyorum sizleri. Ümit hocama bir tak sorum olacak da, Ümit Karan hocama.
Evet, dinliyorum.
Ben Galatasaraylı olarak. Ümit hocam nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin?
Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sizi yıllar önce Ataköy'de Afyon Alışveriş Merkezi'nde görmüştüm.
Evet, eskiden.
Fotoğraf çektirmek istemiştim ama yanındaki iki kişi vardı, müsaade etmediler buna. Bir.
Ben aslında eskiden fotoğraf çektirmeyi severim ama.
Habib haftaya Florya'ya gel, bu saatlerde oradayız. Bekleriz, gel.
Ya bir öğrenciye kapısını açmış bir adam. 7 yıl önce öğrencilik döneminde röportaja girdi.
Ona da hayırlı olsun. Hocam, sizin Mısırcının size selamı vardı. Geçenlerde Galatasaray testlerine gitmiştik. Florya'da Galatasaray testlerine gitmiştik. Orada bir çok yaşlı bir amca vardı Mısırcı. Sizden bahsetti. Dedi böyle böyle dedi, şimdinin futbolcular artık dedi Mısır almıyor. Eskiden dedi Ümit Karan, Suat Kaya, Bülent Korkmaz. Dedi, hep diyor çekildiler de sahil dibine diyor. Mısırları diyor hepsini esmalardım, parasını Bülent Korkmaz verdi, doğru mu?
Yani tabii
altyapı vardı.
Biz altyapıya tabii o zaman.
Karan'ı görürseniz selam söyleyeyim.
Ya pazartesi seni
görürsen söylerim. Valla ismini söyledi, ismini unuttum, ismi neydi. Yaşlı, çok yaşlı bir amcaydı. Arabada mısır satıyordu.
Peki Habib ne olacak? Hafta sonu ne olacak? Ne düşünüyorsun?
Hafta sonu Allah'ın izniyle Trabzonspor'la birleşip Fenerbahçe'yle Beşiktaş'ı terk edeceğiz inşallah.
Niye Trabzonspor'la birleşip?
Trabzonspor çünkü Trabzonspor bizi destekliyor. Galatasaray destekliyor. Hani 5 tane attığımızdan değil. Vallahi 5 tane attığımızdan değil. Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı bir şey var. Böyle yani yeneyim de Fenerbahçe'yi, tuttuğum yerde yeneyim. Biz de aynı şekilde Fenerbahçe'yi yenelim tuttuğumuz yerde. Ama şimdi hafta sonu Beşiktaş oynayacağız. Bakıyoruz Fenerbahçe'den yanlışmış Beşiktaş'a doğru. Fenerler diyor Beşiktaş'ta birleşeceğiz dediler. Benim eniştem Fenerbahçe'li. Diyor ki ben diyor hafta sonu Beşiktaşlıyım.
Peki. Peki.
Ben de dedim çok güzel. Şimdi orada da Trabzonsporlular var. Onlar da diyoruz hafta sonu Galatasaraylıyız.
Peki.
Onun için Allah'ın izniyle Beşiktaş'ı geleceğiz. İnşallah şampiyonluğumuza yürüyeceğiz emin adımlarla. Fenerbahçe'den artık bu saatten sonra bir şey olmaz. Neden olmaz? Fenerbahçe, ben şunu Fenerbahçe'de ne zaman çözdüm bu olayı? Ryan Kent'i kurtarıcı Murat İsmail Hoca oyunu aldı. Yarınki günde TFF'ye listeyi sunarken Ryan Kent'i kadro dışı bıraktı. Ben orada Fenerbahçe'den bir halt olacağını anladım.
Peki, peki. Habib teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hocam Pendik Spor'da Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile yollar ayrılmış.
Hiç unutmuyorum. Yine bir dakika 99'un gününde geldi diye hatırlıyorum.
Ha,
Melih Şendil orada Nereden buldunuz bu Portekizli hocayı? Benim hiçbir yerli hocam bunun önüne geçemez mi? Daha iyi değil mi yani? Demişti.
Biz Portekiz'i çok yakından takip ederiz.
Bir kere Pendik inanılmaz transfer bütçesi ayırdı. Evet. Devre arasında inanılmaz rakamlarla oyuncu transfer etti.
Onu yazın da yapmaya çalıştılar, olmadı. Devre arasında gördük, evet.
Ama işte yerli oyuncu olsaydı, yerli hoca olsaydı en azından Türkiye Ligi'ni, Türk futbolunu daha yakından bilen bir transfer politikasını izleyebilirdi. Yani geçmiş olsun. Biz söylüyoruz ya, bizim paramız.
Ankara Spor'da sizin hocanız kimdi? Ankara Spor'da hocanız kimdi?
Samet Hoca.
Kimler vardı? Tita, Erman Özgür. Şimdi Vedersson. Samet Vedersson artık yutmuş. Her şeyi biliyor. Vedersson ne yapar? Tita ne yapar? Ümit ne yapar? Yani o lazım arkadaş. Erman Özgür'ün özellikleri nelerdir? Ankara Spor bayağı da iyi gittiniz o dönem. Peki, bu arada Onarçu'nun kolunda kırık tespit edilmiş. Trabzonspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.
6 hafta.
En az.
Kötü haber, evet.
Telefon Berk.
70-84 bizlerle.
Berk nereye yetişeceğini şaşırdı artık.
Yok.
70-84, hoş geldiniz efendim. Tanıyalım sizi lütfen.
Hoş bulduk Müla abi, yayınlar dilerim.
Teşekkür ederim.
Ben Ankara'dan arıyorum, adım Mehmet.
Mehmet.
Ümit hocama bir sorum oldu. Evet Mehmet abi.
Buyur abiciğim.
Ümit hocama bir sorum olacaktı. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Tabii sadece Galatasaray maçlarını değil, Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçlarını da izliyorum. Üç büyüklere karşı kapalı futbol oynayıp puan kazanmaya çalışıyorlardı. En son Galatasaray'ın Antalya maçını izlediğimde gerçekten gördüm ki eğer önde baskıyla oynarlarsa bizim üç büyüklerin şeyi sönüyor bence. Hı. Genelde ön alanda bastıkları için yenmek daha kolay olduğunu düşünüyorum. Peki bu durumda aklıma şöyle bir soru geliyor. Neden diğer takımlar kapanıp puan almaya çalışmak yerine Sergin Hoca gibi cesur oynatmayı düşünmüyorlar abi? Onu çok merak ediyorum.
Hocam
biz her seferinde söylüyoruz zaten. Yani zaten kaybedecek bir şeyin yok. Zaten rakibin sana 3 puan almış gözüyle bakıyor. Sen zaten orada 2-0 da yenir. Sen 3-0 da yenir. Sen kimse sana laf etmeyecek. Bari kendi oyunu oynamaya çalış. Defalarca söyledik bunu. Maalesef hani bir puan alayım garanti olsun, ama bir puana da oynandığı zaman maalesef maçı kaybediyorlar. Biraz risk alıp, şimdi Antalya Spor maçı kaybetti ama kimse kaybetmiş gözüyle bakmıyor. Çünkü iyi oyun vardı. Bu bir dahaki haftalar için, Antalya Spor için bir moral ve motivasyon olur. Maalesef bizim ülkemizde hale ürkek oynatan, ülkek futbol oynayan çok teknik adam var.
Maalesef. Başkent'e selamlar. Gönder.
59-56 bizlerle.
59-56 hoş geldiniz.
Alo, merhaba, iyi yayınlar.
Merhaba, tanıyalım lütfen sizi.
İstanbul'dan Tayyip ben. Melih abi, sene başında da söylemiştim de yalnız Ümit hocayla, bu arada selam olsun Ümit Karana'da ve Fenerbahçe taraftarıyım. İsmail hocayla bu işin olmayacağını ben sene başından beri söylemiştim. Bana demişler ki ya çok erken karar veriyorsunuz, ama İsmail Hoca bir önceki dönemde böyle rahat bir takıma gelmişti. Zaten şampiyonluk şansı yoktu, ama İsmail Hoca maalesef Okan Buruk'tan eski yönü stres yönetimi yapamıyor. Bunu son maçlarda net bir şekilde gördük. Yani şu an Galatasaray, geçen bağlantıda söylemiştim. Şu an Galatasaray'ın şampiyonluğu bence 165-170 civarlarında. Hem kendisi aslında oynayacak Fenerbahçe'de, hem de stres yönetimi konusunda bence maalesef İsmail Hoca çok büyük hatalar yapıyor maçlarda. Evet. Sakin'in de duruşuyla çok büyük hatalar yapıyor. Ümit Hoca ne düşünüyor bu konuda bilmiyorum ama.
Soralım Tayyip'ciğim, soralım canım kardeşim. Ümit Hocam.
Aslında İsmail Hoca hakkında yorumumu zaten söylemiştim daha önce. Hı-hı. Defalarca söyledim. Burada aslında Fenerbahçe seyircilerine şunu sormak lazım. Siz hocaya o güveni verebiliyor musunuz? Yani siz hocayı rahat bırakabiliyor musunuz?
Tayyip yoksa sana siz, soruyor. Ümit Karan Tayyip'e soruyor.
Siz mi hocaya stres alıyorsunuz?
Sene başında Fenerbahçe taraftarı çok büyük bir destek gösterdi. Her maç öncesinde büyük bir destek gösterdi İsmail Hoca'ya.
Tamam, iyi gidince herkes maalesef gösteriyor ama.
Yaptıkları o kadar basit hatalar var ki böyle. Mesela biraz önceki arkadaş da söyledi. Kenti kurtarıcı diye alıp daha sonra Süper Lig listesine yazmadı. Yani Serdar Dursun'u geçti, sene başında gönderdi. Daha sonrasında tekrardan şimdi Başlıvay'ın önünde kurtarıcı olarak oyunu alıyor. Yani sadece bir gol attı herhalde iki önceki karşılaşmada. Yani bence çok basit hatalar yapıyor. Ben büyük takım hocası olmadığını söylemiştim ve benim adayım sene başında sormuşsunuz. Fenerbahçe senin direktörlüğü için Sergen Yalçın'dı. Maalesef Sayın Başkan Sergen Yalçın'ı getirmedi. Söylemiş oldum. Ben Galatasaray'ı şu an bir Fenerbahçe olarak, yani fanatik bir Fenerbahçe olarak söylüyorum. %60-65 şampiyonluk şansı olarak önde görüyorum ben Galatasaray'ı.
Peki Tayyip, çok teşekkür ediyorum kardeşim. Teşekkür sağ olasın.
Melih, Fenerbahçe sezonun başladığı zaman her seferinde aynı şeyi yapıyor. İlk 7-8 hafta hocanın arkasında iyi bir performans sergiledi Fenerbahçe. İlk 7-8 hafta ne zaman takım düşüşe geçti? İhale tamamen İsmail Hoca'ya bırakıldı. Yani burada aslında seyircinin de hocanın üstünde çok büyük bir baskı olduğunu görebiliyoruz. Yani şu an mesela zor durumda olan bir Fenerbahçe'nin arkasında durması gerektiğini düşünüyorum taraftarın. Ama orada zaman zaman kopukluk oluyor. Çünkü güven eksikliğini hissedebiliyoruz burada.
Burada bir araya gireyim müsaadenle. Meslek hayatım bana şunu öğretti. Sokağın sesini dinlemeyen, özellikle yerli teknik adam başarılı olamıyor. Sokağın sesiyle kavga eden başarılı olamıyor. Yani atomu parçalamıyoruz. Futbol o kadar da çok böyle bilinmeyen bir fizik problemi değil. O yüzden de sokağın sesine sen ne kadar yakın. Şimdi Okan Hoca'nın yaptığı değişikliklerde ben bir homurtu görmüyorum Ali Sami Yen'de. Sonuçta burada Ümit Can'ın da kafasındaki değişiklik neredeyse örtüşüyor Okan Hoca'yla. Ama sahaya çıkarttığı 11 tercihleri, çözümü sadece oyuncu değişikliğinde araması ve her şeyden öte kenardaki o tedirgin duruşu bir lider özelliği vermedi Fenerbahçe'de. Bence Okan Hoca ile İsmail Hoca arasındaki en önemli fark bu.
Ümit Karan'la dakika 99 devam ediyor.
Dakika 99 devam ediyor. Hocam gözün aydın. Mehmet Büyükekşi açıklama yaptı. 2032'deki turnuvada şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bu 2033'e kadar Mehmet Bey'le devam mı edeceğiz demek olabilir mi?
Ya ben bir şey söyleyeyim ya. Bu kadar da olmaz ya. Herkes bırak diyor. Niye bırak? Ne ısrar bu? Yani bu sponsorlardan...
Abi herkes cevap bekliyor. Herkes cevap bekliyor. Riva ışıkları kapattı. Kimseyi eve almıyor.
Niye ışıkları kapattı? Hiç
Tolga Özkalfa niye istifa etti abi?
Niye ışıkları kapattı?
Cem, niye geldi?
Ortalığı karıştırmayı biliyorlar.
O konuda çok iyiler.
Yani niye?
Neyse, vatana millete hayırlı olsun. 2032 sonuna kadar Mehmet Büyükekşi ile bu şartlarda devam ediyoruz. Bütün futbol severlere Radyo Gol'den müjdeyi vereyim. Görünen o. 2032'de
yani
de.
Yani bu sponsor gelirlerden bir şey mi bekliyorlar? Biz Avrupa şampiyonu ne bir şey yani mi?
Bir tek sponsorda görüyoruz başkanı.
Ya sen Urfa'ya maç alıyorsun. Eyvallah, Urfa'yı ben çok severim. Çok da gitmişliğim vardır. Ama altyapısı müsait olmayan
otel
bir...
Otel yok.
Altyapısı müsait olmayan bir stat'tan bahsediyorsun. Hani var şey, yarım otomatik sistemi devreye giremeyecek.
Sen başkansan. Sonra Rus'un başkanı ki... da Ali başkanı da çekersin. Yahu arkadaşlar, itidale davet ediyorum sizi. Ne yapıyorsunuz ya? Yarın bir gün bu çocuklar, bu insanlar metroda, Marmaray'da karşı karşıya gelirler. Bunun altından kimse kalkamaz demesi lazım.
Ne diyecek abi ya?
Sen yani en büyük sensin. Dursun başkanın da başkanısın, Ali başkanın da başkanısın. Başkanların başkanısın. Ben seni sadece sponsor basın toplantısında görüyorum. Ondan sonra bir de orada bana müjde veriyorsun. İnşallah 2032'de de başarı bekliyoruz.
Büyük müjde.
Eyvah dedim ya, eyvah dedim yani. Olursa da şaşırır mıyım? Hayır.
Yani bu kadar kritik bir süreçten geçiyoruz. Sen yarım otomatik sistemi kullanamayacaksın ve bir final oynayacaksın. Zaten bu final daha önce yaşadıklarını, bu final neden oynanmadığını hepimiz biliyoruz. Şimdi neden bu öyle bir risk göz alıyorsun? Urfa olmazdı. Diyarbakır alırsın. Diyarbakır olmaz. Şey alırsın. Yine o bölgeye götür maçı. Ona bir şey demiyoruz. Adana'ya al maçı ya da Antep'e al maçı. Kimse ağzını açmıyor. Zaten biz dedik zaten deprem bölgesine doğru götür maçı. Biz zaten bunda hemfikirdik. Ama sen bir bak bakayım, stat müsait mi? Yani çünkü her pozisyon, her düdük o maçta kritiktir. Orada var olmazsa ya da yarım otomatik sistem olmadığı zaman insanlar seni yine ateşe atacak. Sen kendi kendine...
Ya Ümit Cankaran ne diyor? Yarı otomatik sistem bile inanmadık diyor. Yani bu bile, eğer bu yaştaki bir delikanlının kafasında o soru işareti varsa, ya yarı otomatik sistemi bile Türkleştirdik, bize benzettik. Niye her yerde çip var da bende yok mesela futbol topuna? Son oynandığı an çok önemli abi.
Ya bizim yapay zeka geri zekalı çıktı ya.
Ya yapay zeka tam bizim. Ya. Nerelisin yapaylıyım. Telefon al, telefon. Kaç?
Hemen bakıyorum. Sonu 18.76 ile biten dinleyicimiz bizlerle. Hoş geldiniz. Dedim ama duydu mu?
Değiştir.
değiştiriyoruz.
Ümitcan, skor tahmini alayım senin bari bu hafta sonu için.
Ne alacaksın
her skor? Maç benden skoru tahmin ediyorsunuz. Dur bakayım, düşünün.
İddia oynar mısın?
3-1 Galatasaray. Ben kullanmıyorum iddia.
Abi ben sana iddiada tüyo vereyim ya. Bizim Efe Uysal yayında söyledi. Bence çok mantıklı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın her maçına penaltı var oyna.
Niye geçen hafta? Geçen
çocuk
hafta.
Bütün parasını ikiye katladı Efe.
66-14 bizlerle.
66-14 hoş geldiniz.
Hoş bulduk abi, yayınlar.
Merhaba abicim. Rahmi ben. Rahmicim dinliyoruz abi.
Abi ben bir Ümit Hoca'ya şunu sormak istiyorum. Merhaba Ümit Hocam.
Merhaba kardeşim.
Beşiktaş bu atanamamış Atletico Madrid oyunuyla topu rakibine vererek savunmada bir yerde iyi oyuncularıyla, yetenekleri oyuncularıyla gol bulmaya çalışan bir takım. Galatasaray'a bu kadar topu verirse hocam ne olur?
Yani ben Beşiktaş ya da Galatasaray, Fenerbahçe, Atletico Madrid tarzı futbol oynamasına karşıyım. Bir kere mümkün değil yani. Büyük takımlar her zaman topa sahip daha çok hücum yapan bir futbol sergilemesi gerekli.
Önde Simeone onu oynadı yıllarca ama elindeki oyuncu kalitesi.
Yani kıyas olarak doğru bir kıyas değil. Yani bence her zaman büyük takımlar önde basar. Hatta risk alır. Zaman zaman çift santrafor, gerekirse üç santrafor oynayabileceğini düşünüyorum. Bu, özellikle bizim ligde. Ha tabii Avrupa maçlarına farklı bir oyun kurgusuyla başlayabilirsin, felsefesini değiştirebilirsin oyunun ama bence genel felsefe olarak biz hücum futbolu oynayan büyük takımları izlemek istiyoruz.
Kesin. Rahmi çok teşekkür ediyorum katkıların için. Valla senin söylediğine yürekten katılıyorum. Ben başkanım, gelecek yılın takımını kuruyorum. Giderim Almanya'da 120 dakika koşan adamlar bulurum abi. Bana Barış Alper lazım, bana Ferdi lazım. Böyle ayakta kalan adam lazım bana. Köln belki öyle çıkacak. Daha çok az seyredebildik ama o fizik kapasitesi işte tribünde hemen 3 metre önünde seyretti Ümitcan. Ona hayran oldum diyor. Böyle adam alacaksın abi. Diri adam alacaksın. Var mı başka?
Var.
Bir de şöyle bir şey. Diri niye lazım biliyor musun? Zaten bizim zeminlerimiz patates tarlası. Hı hı. Zaten kuvvetsizsen o patates tarlasında zaten o çimin içine gömülürsün. Ayağa kalkamazsın, yorulursun.
Rakibin zaten yoruluyor. 50'de bırakıyor, dükkanı kapatıyor.
Aynen öyle. Yani zemin de çok önemli burada. Zemin zaten seni yoruyor. Sen fiziksel olarak iyisen ve dinamiksen zaten bir tık öne geçiyorsun otomatikman.
Kesin abi.
Yani burada çok futbol tekniğini, ayak tekniğine yok, bakmıyorsun.
Yok, hiç bakmam. Vallahi hiç bakmam. Koşsun abi. 120 dakika kondisyonu olsun. Alo.
0965 bizlerle galiba.
0965.
Yurt dışından arıyor.
Hoş geldiniz. Merhabalar, tanıyalım efendim. Nereden arıyorsunuz?
İsmim Mustafa, Avusturya'dan arıyorum.
Avusturya'dan Mustafa Bey, hoş geldiniz.
Evet, Avusturya'dan. Hoş bulduk abi, iyi yayınlar. Ben bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ın yemesini istiyorum. Bir de Ümit abiye bir sorum olacak. 2002'de Avusturya'ya gelmişti, kampa Galatasaray'da. Bir resim çekilmedi, ona çok kızgınım.
Peki.
Telafi ederiz bir dahaki de karşılaştığımız zaman. Söz kardeşim.
İnşallah Ümit abi, görüşürüz inşallah.
Avusturya'ya sevgiler, saygılar. Berk, telefon almadan benim sana bir sorum var. Şimdi haftaya saat 14'te, daha doğrusu 13 gibi oradayız biz. Florya'dayız. Hocam mekan neresidir?
Şenlikköy girişinde zaten.
Şenlikköy girişi. Lütfen not alın.
Florya tır dürüm var. Yanında Etiler Marmaris büfe. İkisini birleştiriyoruz. Orada istediğinizi yiyebiliriz.
Florya tır dürüm. Yanında da Marmaris büfe. Hı hı. Hemen daha böyle spesifik bir yer söyle. Nerenin yanı?
Şel benzin istasyonu yanı.
Şenlikköy Şel.
Evet.
Şenlikköy Şel istasyonunun yanı.
Ben sana konum atarım Berk. Sen atarsın konum merkeze.
Tabii.
Twitter'dan paylaşabilirsin adresimizi haftaya. Çarşamba günü, çarşamba akşamı. Twitter'dan o adresi oradayız diye konuşabiliriz. Pekala. Kimdir şanslılar?
Murat Bey 96-92 ile bitiyor soyadı telefonunun sonu. Murat Bey soyadını yazmamış.
O zaman numaralar ve adını söyle eğer hepsinde soyad yoksa.
167-96-92 diyelim hadi. Çünkü 96-92 ile bitebilecek başka isimler de olabilir.
96-92 Murat Bey. Peki.
67-87 Abdülmuttalip Bey.
Abdülmuttalip pekala.
98-34 Onur Bey. Onur Sözlü.
Onur Sözlü peki.
71-40 ile bitiyor telefonunun sonu. Cemal Sezer diğer şanslı dinleyenimiz.
Tamam.
Sonu 40-56 ile bitiyor Hüseyin Göksel.
Hüseyin
bizlerle
Göksel
olacak.
Okay.
Florya'nın yolunu tutacaklardan biri de 19-65 Fırat Bey. Fırat Kahraman. Tamam. Bizlerle olacak. 80-37 ben de Florya'dayım dedi Cavit Bey. 61-93 Orhan Özdemar beni de alın der. 55-82 Uğurcan Kara, o da şanslı dinleyenlerimizden biri. Hı hı. Sonu 09-08 ile bitiyor. Onun adını teyit edeceğim sadece. Son şanslı dinleyenimiz o da. Burada bir de yedekler var. Yedekleri okumayalım, kafa
yok,
karışmasın.
0908'in adını vermedin.
Bakacağız ona hemen tekrardan. Profilinde yazmıyordu ama sonradan yazmış olma ihtimaline bir bakayım. Mehmet Aytekin.
Mehmet Aytekin. Efendim, bu sevgili dostlarımızı haftaya saat 13 gibi Şenlikköy girişte Shell varmış. Oraya bekliyoruz. Zaten bizim Radyo Gol aracımızı göreceksiniz. Orada Ümit Hocam'la yemeğimizi yeriz, fotoğraflarınızı çektirirsiniz, storylerinizi atarsınız. Ondan sonra da saat 14'te canlı yayın aracımızda bizlerle birlikte Ümit Hoca'ya soruları birebir kafadan yüz yüze siz sorarsınız.
12.45 mi desek? Bir 15 dakika daha geriye mi çeksek?
Sabah kahvaltıya gel ya belki.
Sabah namazından sonra buluşalım mı? Allah'a 13 dedim. Herkes 13'te orada olabilecek mi bu İstanbul trafiğinde?
Çorbacı
gözünü gideriz. Seveyim ya. İlla bir girecek araya 12.45 mi? 12.44 32'de.
Sen şimdi onu eledin ya.
Tabii. Yayın. Milavi değil. Hocam, yayın saati miliyor.
Valla haklısın. Yayın saati Perşembe miliyor. Gece yine 23'te maç var hocam.
Ha, doğru.
Yani burada çocuklar kaç saat çalışsınlar. Peki Berk.
Yedekleri söylemiyoruz bu arada. Kafa ha? karışmasın diye. Yedekleri söylemiyoruz. Yedekte de belirlediğimiz 5 kişi var. Gelemeyen olursa onları alacağız.
Tamam, okey. Çok teşekkür ediyorum. Ümit Can,
dinleyicilerimize
Karan.
Dinleyicilerimize teşekkür ederiz.
Dinleyicilerimize iyi ki varsınız hocam. Seni seviyoruz. Akşam Karagümrük maçı ama pazar günü tabii tüm gün özellikle Dolmabahçe, Nişantaşı, Şişli'de olacağız canlı yayın aracımızla Doğan Öncel'le. Oralarda da bütün gün dinleyicilerimizin yorumlarını
belki
aktaracağız.
Zaten bağlanır o maç öncesi.
Ümit Karan zaten tabii bizimle birlikte, hiç kaçarı yok.
Sözünü aldım.
Sevgiler, saygılar, hoşça kalın.
Dakika 99 sona erdi.